Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ayrı zaman ve yaratılış şeyleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Oktar Hocam ve Tarık Hocam'la beraber iman hakikatlerinden bahsedeceğiz. Allah'ın yaratma
İnşallah.
sanatını konuşacağız inşallah. Nasıl başlayalım hocam?
Bağışıklık sistemiyle başlayalım mı inşallah?
İnşallah. Evet.
Öyle bir kompleksik var ki çok üstün bir sanat var Allah'ın dilemesiyle. Allah hem insanı hasta yapacak sebepleri yaratmış, hem de ondan korunacak sebepleri de yaratmış inşallah. Bu da bağışıklık sistemi. Mesela bunlardan bir tanesi, daha önce gördük antiforlar vardı, silahlar. Bir tanesi de natural killer cell denen doğal katil hücreler. Bunlar tümörlere ve virüslerin enfekte ettiği hücrelere karşı etkili. Yani bunlar bir hücre gidiyor başka bir bu enfekte olmuş hücre, mesela tümör hücresi diyelim. Buna içinde bunun kesicikler var. Kesiciklerden mesela iki tane protein salgılıyor. Bunlar bilinenler tabii. Daha kompleks yapıları bilimin bildiği kadarıyla. Perforin deniyor birisine, birine de granzyme deniyor. Bu iki protein, perforin delici böyle, granzyme içine giriyor hücrenin. Ve apoptozis denen programlı hücre ölümüyle hücreyi yok ediyor. Yani hücre, apoptozis de şöyle bir şey, programlı hücre ölümü. Hücre programlı olarak içindeki bazı enzimlerin, proteinlerin aktivasyonuyla hiç etrafa zarar vermeden yok oluyor. Mesela nekroz diye bir hücre ölümü var. Kan gitmediği zaman nekroz gerçekleşiyor. Diyelim ki gangren oluyor, bir şey oluyor. O zaman hücre, parçalanan hücre toksik ürünler meydana geliyor ve etrafa zarar veriyor. Fakat programlı hücre ölümünde bu olmuyor. Önceden yerleştirilmiş bir programla böyle hücre kendi kendini yok ediyor ama etrafa hiç atık zarar vermiyor. Şimdi bakın bir film var. Önce bu doğal katil hücrelerin, ismi de ilginç, doğal katil hücreler deniyor. Nasıl işlev gördüğünü görelim hep birlikte.
Of all the immune system soldiers, natural killer cells are the most aggressive.
En etkili olanları, en saldırgan olanları diyor, bağışıklık sisteminin natural killer cell denen doğal katil hücreleri. Bunların bağışıklıkla ilgili bir hafızası yok. Hatırlamıyor. O an gördüğünü yok ediyor. Yok edecek sisteme sahip. Ve etrafta geziyorlar, kol geziyorlar. Bakın şimdi mesela. Bunlar da diyor lenfositlerin %5 ile 15 arasındaki bir oranını oluşturuyor dolaşımda gezen. Evet, bu diyor hücreler diyor özel bir antijeni tanıması gerekmiyor diyor. Bundan doğal katil hücreler ismi veriliyor. Yani bir bağışıklık hafızası yok. Spesifik olarak çalışmıyor. Bir anormal hücre gördüğü zaman mesela tümör hücresi, virüse bağlı bir hücre antijeni tanımadan geliyor onu yok ediyor. Mesela bakın burada bir virüs enfeksiyonunu gösteriyor. HIV gibi, AIDS gibi hastalıklarda da bunların fonksiyonunda da bozulma oluyor. Bakın virüs enfeksiyonu olan bir hücreyi yok etmekle görevli. Ve bunu da hiç zarar vermeyecek şekilde apoptozis denen hücre programlı hücre ölümüyle meydana getirecek özel proteinlere sahip. Perforin veya granzyme gibi. Aynı zamanda bunların üzerinde kendi reseptörleri de var. Bunlara FC reseptörleri deniyor. Bu reseptörlerde antikorlardaki FC proteinine bağlanabilen reseptörler. Dolayısıyla antikorla donatılmış olan hücreleri de ortadan kaldırabilir. Yani antikor gidip üzerine yapışmış bir hücrenin natural killer cell gelip onu ortadan kaldıracak güce sahip. Bunu, çünkü özel alıcıları var, reseptörleri var hücrenin üzerinde. Bu çok üstün bir plan, kusursuz bir yaratılış. Allah planlamaz da inşallah anlaşılması açısından. Kusursuz bir yaratılış görüyoruz. Bakın kanser hücrelerini de yok ediyor. Normalde insanın vücudunda her an yüzlerce kanser hücresi bulunuyor. Yani 100 trilyon hücrede anormal olanlar var. Ama bu hücreleri tanıyıp yok etme gücüne sahip natural killer cell. Bakın, dolaşan hücreleri yok etmekle görevli. Bakın, ilk 24 saatte dolaşımdaki kanserli hücreler diyor, bu doğal katil hücreler tarafından yok ediliyor.
also contribute to immunoregulation by secreting high levels of influential lymphocytes.
Fakat immünoregülasyonlara görev alıyorlar. Yani bağışıklığın düzenlenmesinde bunu da lenfokin denen bazı özel moleküllerin salgılanmasıyla gerçekleştiriyorlar. Yani çok kusursuz bir yapı bu.
Maşallah.
Dolaşımdaki bak anormal hücreleri bakteriler yani bakın anlamında dilim sürçtü. Tanıyor. Onları yok ediyor. Aynı zamanda bağışıklığı da düzenliyor böyle. Doğal katillenmesinin sebebi de o. Bir hafızası yok. Yani önceden karşılaştığı bir hücreyi hatırlayarak yapmıyor bunu. Onu yapan hücreler var. Onlar B lenfositleri antikor denen silahı üretiyor. Ve sadece bir antijene yönelik. Yani her bir B lenfositinin görevi tek bir antijene yönelik antikor üretmek. Onu da görmüştük. DNA'daki mükemmel düzenlemeyle yaratmış Allah.
Maşallah.
Yani geni var bağışıklık sisteminin. Üzerinde protein kodlayan bölgeleri var. Böyle Y şeklinde bir yapısı var. Y'nin bacakları hafif zincirlerden oluşuyor. O üzerindeki kodlayan proteinleri oluşturan genetik bölgelerin değişik kombinasyonlarıyla ve bir enzimin de bazı harfleri, gendeki bazı harfleri değiştirmesi suretiyle 10 milyara yakın değişik silah üretiyor.
Maşallah.
Yani doğadaki bütün yabancı maddeleri tanıyor. Eğer kendi vücuduna ait olmayan biri girerse, bakın bu da bir mucize. Yani şimdi bir bağışıklık sistemi var. Niye kendi vücuduna saldırmasın? Kendi vücudu, yani mesela başka bir insanınkine saldırıyor. Kendi kardeşi evet. Bile, öz kardeşi bile olsa onu tanıyor. Bu diyor benim vücudumda olan bir hücre değil diyor onun dokusu geldiği zaman. Mesela böbreğini aldı diyelim. Ama kendi vücuduna saldırmıyor. Çünkü Allah öyle yaratıyor zaten. Maşallah. Hayat olmaz aksi takdirde.
Maşallah.
Ya bakın burada hep her şeyin bir amacı ve arkasında sonsuz bir akıl görüyoruz.
Maşallah.
Yani hep
maşallah.
Bakın olması gerektiği şekilde. Ve çok dar sınırlarda yani hayatın olması için her şeyin mutlaka olması gerektiği kadar oluyor. Ne fazlası ne eksiği. Kendi vücudunu tanımasa bakın hiç hayat olmaz. Her şey tamam olsa tanınacak sistemle yaratılıyor. Ama başka dokular zarar verecek ona. Değil mi? 10 milyar tane ayrı şeyi tanıyabiliyor.
Maşallah.
O da zaten doğada bütün mikroplar ve virüsler. Çünkü birini bile tanımasa mesela grip virüse karşı bağışıklık sistemi etkisiz olsa. Sadece bakın bu virüse karşı. Virüs hastalığı ya anında bütün insanlığı yok eder. Ondan ona zaten dünyada insan kalmaz. Bağışıklık sistemi sonradan bir devreye girip bir şey yapamaz, silah üretemez. Ya en baştan beri sahiptir ya değildir. İşte hep Allah ve Allah'ın yaratılış sanatıyla karşılaşıyoruz. Nereye baksak bilimsel olarak.
Evet maşallah. Yani immün sistem insanda mesela Activation Induced Deaminase diye bir enzim var. Bu natural killer cell ve B lenfositlerin üzerindeki antikorların şeklini sürekli değiştirerek yani varyasyon sayısını arttırıyor ve içeri gelecek olan patojen bakterilerin, mikropların tanımasını sağlamış oluyor. Bu şekilde bir immün sistemin yani çalıştığını görüyoruz. Fakat bakterilerde mesela tek bir hücre zaten bakteri. Yani içerisinde başka bir organel yok. Onun da içerisinde çeşitli derecede immün sistemi olduğunu ve immün sistemiyle bazı özel patojenik mesela virüsleri tanıyıp ona karşı ürettiği değişik bir silah bulundu. Çok bir yeni gelişme bu. Buna septin proteinleri deniyor. Septin cage proteinleri deniliyor. Bunlar normalde hücrenin içerisinde hücrenin kendi iskeletini oluşturuyorlar. Yani mesela hücrenin 3 boyutlu şeklinin ayakta durması için özel mikrotübüllerden yapılı özel böyle proteinden iskeletler var. Nasıl binalardaki kolon ve kirişler olur? İşte tek hücreli canlılarda da hatta bizim kendi tek hücrelerim, bütün hücrelerimizde de hücre iskeleti var. Şimdi septin cage proteinleri bu hücre iskeletinin birer parçası olarak normalde hayatlarına devam ediyorlar. Fakat hücrenin içerisinde ne zaman ki bir virüs girdi, az önce doktorun gösterdiği gibi veya patojenik bir yani tehdit içeri girdiği zaman bir artı bir silah olarak septin proteinlerinde görev alanında bulundu. Bakın o septin proteinlerin şimdi videosunu göstereceğim. İkiye alabilir miyiz? Burada septin proteinlerini görüyoruz. Şimdi kırmızı renkte septin cage proteinleri. Bu yeşil olan da bir tane virüs. Virüsün RNA'sı. Veya burada da diğer fotoğrafında tam renkli değişik olarak görünüyor. İçerideki kırmızı renkte olan nedir? İçerideki RNA virüs. Bakterinin içine girdiği zaman bunun tanıma mekanizması henüz ortaya çıkarılamadı ama
RNA'nın, yani şu virüsün burada solda kırmızı, sağda yeşil renkte olanın bir tehlike arz ettiğini hücre, tek hücreli canlı bilerek septin proteinlerini hücre iskeletinden ayırıp bu RNA virüsünün çevresini kuşatıyor. Onun için septin cage proteinleri deniliyor. Paketliyor yani. Böyle etrafını sarıyor. Bu etrafını sarma sonucunda tabii ki RNA virüsü herhangi bir DNA'nın herhangi bir yerine dahil olup kendine ait proteinleri ürettiremez hale geliyor. Ve hücre bu paket halindeki atık modeli bu. Çöp öğütme sistemi gibi kendi enzimleriyle parçalayıp monomerlerini ayırıp zararsız hale getirip kendisi bunu kullanmaya başladı. Ya bu çok özel ve detaylı bir protein. Hem hücrenin kendi iskeletinde bulunup iskelet görevi yapıyor. Hem de baktı ki yani şey gibi yani kuleler var hücrenin içerisinde. Hücrenin 3 boyutlu şeklini sağlıyor. O kuledeki bu da gözetleyici gibi radar sistemi. Eğer bir böyle istilacı bir patojenik bir virüs içeri dahil olduğu anda hemen onun ne olduğunu fark edip dahil oluyor. Ona üstünde hemen yapışıyor. Saldırıyor yani. Kuleden terk edip üstüne gidiyor. Ama hepsi birlikte yapıyor bunu. Etrafını sararak ne yapıyorlar? O RNA virüsünün etkisiz hale gelmesini sağlıyorlar. Maşallah bu yani sen nereden biliyorsun RNA'nın sana tehlike getirdiğini? Sen zaten bir tane proteinsin.
Evet.
Dur bir dakika diyor. Ayrılıyor. Yani gözü yok kulağı yok bir de. Tabii. Nereden görecek onu?
Tabii.
Çok mucizevi bir şey.
Bence hani önemli olan noktalardan birisi hep birlikte hareket ediyorlar. Hani Darwinizmin temel mantıklarından birisi var ya, her birey kendi için hareket eder. Orada bütün genler hep birlikte saldırıya gidiyorlar.
Evet.
O da çok önemli aslında.
Proteinler evet.
Bütün proteinler.
Ve kendi menfaatleri için değil mi? Orada vücudun menfaati için, o canlı yapısının menfaati için hareket ettiklerini görüyoruz.
Evet. Hep ya Allah'ın sektim. Yaratmasını görüyoruz. Ben de demin dil sürüşmesi, Allah affetsin, Allah'ın yaratılış sanatı diye söyledim. Düzel tabii ki. Allah'ın yaratma sanatı inşallah. Allah'tır yaratıcı olan, samettir Allah.
İnşallah.
Doğurmamıştır ve doğurmamıştır diyor şeytandan. Evet. Allah'a sığınırım Kur'an'da.
İnşallah.
Dil sürüşmesi oldu. Ama kusursuz bir sanatla karşılaşıyoruz. Yani sonsuz sanatı Allah'ın maşallah.
Evet,
maşallah.
Şimdi o septin cage proteinlerini alalım. Hücrenin içerisinden ekstrakt edelim. Dışarı alalım. Mesela dışarıda da virüs var. Yani şu an havada da var virüs. Uçuyorlar sürekli, her yerde var. Mesela suyun içine atalım septin cage'ini. Ne olacak, o virüslere saldıracak mı?
Yok.
Yok.
Evet.
Normal yani suyun içerisinde o akınla birlikte dolaşacak.
Evet.
Ne oluyor ki o hücrenin içerisine girdiği anda bir anda akıl oluyor.
Bir anda asker haline geliyor. Çok acayip.
Evet. Gözlem yapıp, teşhis yapıp, düşmanı teşhis edip onu ortadan kaldıracak olan net taktiği belirleyip binlercesi bir anda üstüne kümeleşip bütün paketi sarıyorlar. Maşallah. Subhanallah. Allah'ın ilhamıyla oldu, çok belli.
Evet maşallah. Bu aklı, bu şuuru biz her yerde görüyoruz. Değil mi? Kendi vücudumuzda da her bölgede görüyoruz.
Maşallah.
Zaten bir bölgede olmasa hayatımızı devam ettiremeyiz. Ya bu hücrelerin gösterdikleri akıl ve şuur, tabii bu Allah'ın aklı inşallah. Allah ilham ettirerek, ilham ederek gerçekleştiriyor bunları. O hücrelerin davranışları bir organda bu şekilde gerçekleşmese, akıl göstermeseler, şuur göstermeseler zaten hayatımızın devamı söz konusu olamaz.
Tabii.
Bu her an devam ediyor. Bakın kalple ilgili sürekli bilgiler veriyoruz. Şimdi kalbin bir özelliğinden daha bahsedelim. Pek üstünde durmadığımız bir özelliği. Kalbin kendisinin tabii ki diğer vücuda göre çok daha fazla besine ihtiyacı var. Çünkü saniyeler içinde değişebiliyor durumu kalbin. Yani ihtiyacı olduğu enerji seviyesi sürekli değişebiliyor. Biz efor sarf etmeye başladığımız an kalp hızlı çalışıyor. Ve kalbin ihtiyacı olan enerji miktarı da değişmiş oluyor. Kalp çünkü enerjisini oksijen ve şekerle üretiyor. Yani oksijeni ve şekeri enerjiye çeviriyor kalp. Ve buna çok bol ihtiyacı var o yüzden. Eforun arttığında da daha da fazla ihtiyacı var. Şimdi kalp bütün vücuda besin gönderen bir sistem ama kendisinin çok daha fazla besine ihtiyacı var. Bu nasıl sağlanıyor? Bu içinden geçen damarlarla bir alakası yok bunun. Çünkü kalbin çok sıkı bir dokusu var. Çok sıkı bir yapısı var. Dolayısıyla içinden geçen damarlardan kanların zaten kanı almaları, oradaki kanı almaları mümkün değil. Kalp için apayrı bir sistem kurulduğunu görüyoruz. Bakın koroner damarlar diyoruz buna. Sağ koroner ve sol koroner olmak üzere yani aorttan iki tane çıkan koroner damar görüyoruz. İşte bu iki ana damar, bunlar da atar damar olmuş oluyor. Temiz kanı taşıyor. Kalbin kasını, kalbin hücrelerini direkt olarak besleyen damarlar.
Bakın şimdi yapısını biraz daha farklı gözlemleyelim. Gördüğümüz gibi tam olarak bütün kas hücrelerine, bütün kalp hücrelerine ulaşması sağlanıyor besinlerin. Burada hikmetlerinden biri şu, kısa bir kendi içinde devir daim yaptığını görüyoruz burada. Kendi içinde bir devir yapıyor. Yani direkt akciğerden gelen temiz kan koroner damarları iletilip o tertemiz kan, şekeri yüksek, oksijeni yüksek olan kan kalbe direkt sevk edilmiş oluyor. Ve vücudun diğer kısımlarına da gitmiyor ya da diğer kısımlarına uğrayıp kalbe gelmiyor. Direkt temizlenmiş kan ilk olarak orada koroner damarlar vasıtasıyla kalbe geliyor ve tekrar kirli tarafa geçiyor. Ayrıca koroner damarlara baktığımızda bakın bir mucizevi sistem daha görüyoruz. Şimdi ağaç dalı gibi küçük küçük dallara ayrılıyor koroner damarlar. Tüm vücudumuzda olduğu gibi. Ama bir fark olarak kendi aralarında kısa bağlantılar yaptıklarını görüyoruz. Yani aynı bölgeye giden birden çok yol olduğunu görüyoruz. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bunun da hikmeti ne? Bu bizim hayatımızda hayati açıdan çok önemli damarlar. Eğer bu damarlar üstünde oluşabilecek bir tıkanma oluşursa o diğer damarların da o yola gitmesiyle zaten o bölgeye giden oksijen ve şeker hiçbir zaman kesilmemiş oluyor. Yedek yollar olduğunu görüyoruz. Burada maşallah. Yine bir tasarım görüyoruz, bir maşallah. Akıl, bir şuur görüyoruz.
Yedeğinin düşünülmesi maşallah. Evet. Yani tek bir damarda tıkanıklık olsa kalbin belki de durumu tabii. olacak ama Allah yedeğiyle birlikte yaratmış maşallah.
Maşallah. Şimdi evrimcinin iddia ettiği hiçbir mekanizma bunu düşünemez. Ya bunu zaten yapamaz da, düşünemez de ayrıca da. Ne mutasyon ne doğal seleksiyon. Zaten doğal seleksiyon içi boş bir şey. Hiç öyle bir şey yok. Hayali bir mekanizma. Mutasyonu görüyoruz doğada ama daha önce de hep örneklerini verdik. Her zaman bozucu oluyor. Ve hiçbir zaman canlının ne istediğini bilemez mutasyon. Yani evrimcilerin kafasındaki mutasyon şöyle komik bir mutasyon aslında. Evet. Canlıya o an ne istiyorsa onu veriyor.
Bilinç
mesela gösteriyor. Kalbin o an daha fazla enerji var, koroner damarları veriyor. Başka bir şey ihtiyacı var, kanat ihtiyacı var, kanat veriyor. Böyle saçma bir iddiaları var. Biz mutasyona baktığımız zaman laboratuvarda bilim adamları yıllarca araştırma yaptılar meyve sinekleri üstünde. Hep zarar geldiğini görüyoruz. Nitekim insanların başına gelen mutasyon olayları var. Değil mi? Çernobil vakası ve diğer mutasyon örnekleri var. Burada da hep insanlara nesiller boyunca zarar geldiğini görüyoruz. Değil mi? Kısırlaştıklarını görüyoruz. Yaşamlarının kısaldığını görüyoruz. Gözlerinde bozukluk görüyoruz. Hep bir bozulma görüyoruz canlı yapısında. Ama evrimciler tabii bu şekilde anlatmıyorlar işlerine gelmediği için. Her zaman böyle bir fayda veren, güya fayda veren bir mekanizma olarak anlatıyorlar. Ama biz baktığımızda canlıları, mutasyon uğrayan canlılara hep bir zarar görüyoruz.
İnşallah.
Evet. İnşallah.
Yani. Bazen şu oluyor. Şimdi insanların kafatası kemiği bazen kalın olabiliyor böyle. Kalın kafa dediğimiz damlesiniz.
Mutasyon da oluyor.
Bazen tamamı kemik oluyor. Buna da taş kafa halk arasında denen böyle. Yani NATO kafa, NATO mermer oluyor. Darwinizmin kafa yapısı böyle işte yani. Ya bu mesela buradaki sistem mükemmelliği. Bakın orada yalnız Erdem Hocam'ın anlattığı gibi damarlar arasındaki bağlantı değil. Mesela şöyle bir sistem de yaratmış Allah. Damarlarda yetersizlik olduğu zaman koroner damarlarda kolateralizasyon diye bir sistem devreye giriyor. Yeni damarlar oluşturuyor kalp kası. Ya böyle bunu genetik bilgisine sahip
karar
zaten.
Yani.
Tabii normalde kullanmıyor bunu. İhtiyacı yok çünkü. Fakat yetersiz kan gittiği anda bu proteinler üretilmeye başlanıyor ve yeni damarlanma sistemi oluşuyor. Şimdi mesela gene dikkat edelim. Burada koroner damardan bahsetti. Koroner damar, aort denen bir önceki resmi alabiliyor musun Erdem Hocam? Bakın kırmızı kalın şu. Aort damarından ilk çıkan daldır. Ya bir kere bu muhteşem bir sistem. Öyle bir genetik kod var ki kalp denen organı meydana getiriyor. Ama bunlar farklı genler birbirinden. Çünkü kalp kasını kontrol eden genetik bilgi ayrı. Damarlanmayı kontrol eden ayrı. Sinir sistemini kontrol eden yine ayrı.
Maşallah.
Mesela aort oluşuyor. Aort oluşurken aortun damarları, çeperleri hücreler tarafından oluşturuluyor. Tam kalbin üzerinde kalbin damarlarının çıkacağı yere geldikleri anda orayı kapatmıyorlar, açık bırakıyorlar. Ve birdenbire hücreler sert bir dönüşte dışarı doğru büyümeye başlıyor. Nasıl büyüyor? Kalbin bütün etrafını çevirecek şekilde büyüyor. Ya bu kusursuz bir genetik
evet,
bilgi.
Maşallah.
Aynı zamanda mesela kalbin kasılmasını kontrol eden bir sinir sistemi var, sinir hücreleri var. Bunlar kasının içerisinde. Sağ kulakçığın üzerindeki bir odaktan sinir hücreleri sürekli olarak spontane, yani kendi kendine otomatik olarak sinyal üretiliyor. Çok acayip bir durum.
Maşallah.
Onun için kalp mesela uykuda da durmuyor. Sürekli olarak o odaktan sinyal üretilerek gönderiliyor. Ne kadar? İşte dakikada mesela 70 defa. Ama spor yaptığınız zaman 180'e de çıkabiliyor bu. Yalnız bu şimdi özel bir durum yine söz konusu. Kulakçıklarla karıncıklar arasındaki kasılmanın zamanlaması çok önemli. Aynı anda kasıldığını varsayalım. Bakın şimdi bu kulakçık, bu da karıncık. İkisi karşılıklı kasılsa aynı anda akım olur mu? Olmaz. Bu kanı buraya doğru gönderir, bu da aşağıya doğru gönderir. Vücuda kan gitmez, anında ölüm gerçekleşir. Öyle bir zamanlama olmuş ki o sinir sistemi iletirken arada atrioventriküler node denen bir ara karakol vardır, ara durak. O durakta sinyal 0.12 saniye, bakın bir saniye değil, 0.12 saniye bir saniyenin yaklaşık olarak ne kadar da biridir? Yani 6'da, pardon, 10'da birine yakın,
10'da birine yakın,
evet, yakın bir süre gecikmeye uğrar. Ama 0.12 saniye ne fazla ne eksik olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? O zaman kulakçık, karıncık kasılmadan çok kısa bir süre önce kasılır, karıncığı doldurur. Karıncık kasıldığında kapaklar geriye doğru açılmadığı için kapanır kapaklar ve onu tek yönlü olarak vücuda gönderir.
Mükemmel bir sistem, maşallah.
Bu 0.12 saniyeyi bilim adamları yeni buldu. Yani 20. yüzyılın son döneminde bulunan bir gerçek bu. Biz bilmiyorduk daha önce. 0.14 saniye, 0.5 saniye veya 1 saniye gecikme, hiçbirinde bunların bu sistem çalışmıyor. Ölüm gerçekleşiyor. Peki kim biliyor 0.12 saniye gecikme olması gerektiğini? Ancak Allah bilebilir. Kalbi yaratan Allah, hiçbir bakın özelliği eksik kalmamış ve en mükemmel şekilde damarından, sinir sisteminden yapısına kadar öyle kusursuz bir motor ki 60-70, Hazreti Nuh'ta 950 sene durmaksızın çalışıyor.
Maşallah. Yani
hiçbir kas vücudumuzda, değil mi? Eline bir ağırlık kaldır, 10 kere yapıyorsun, tükeniyor kasların.
Tabii.
Yani 15.yi yapamıyorsun artık, yani hele 24 saat yapamazsın, yani mümkün değil, böyle bir tabii kas sistemi yok. Vücuttaki hiçbir kas bu şekilde çalışamıyor. Ne bağırsak kası, ne işte vücudumuzdaki diğer kaslar. Kalp kası hiç durmuyor. Hiç yorulmuyor, hiç ağrı yok hastalık halleri dışında. Ama 950 sene atabiliyor durmaksızın.
Maşallah. Evet, maşallah.
Her saniye bu işlem oluyor. Çok acayip bir şey ya. Her saniye şu senin anlattığın işlem kapakçıktan geçiyor, değil mi? Bir de birbirinden haberdar da olmaları lazım. Yani hani evrimin mantığında yavaş ilerleyen sistem var ya, ihtiyaca göre gelişen sistemler. Öyle olsa o zaman kapakçık sistemi olmayınca zaten kalp hiçbir zaman atmayacak. Kalp hiçbir zaman olmayacak. Yani evrim yine bu aşamada da tıkanıyor. İndirgenemez kompleksliği biz burada görmüş oluyoruz. Yani o açıdan aslında bu da çok önemli bir iman hakikati.
Evet.
Sadece bunu anlatsak bu bile yeterli aslında insanların iman etmeleri için.
Canlılardaki bütün sistemler indirgenemez kompleks. Bu çok net bir gerçek. Mesela proteinlerin tek başına yapısı indirgenemez kompleks. Niye? İki tane amino asidini değiştir, bir tane amino asidini, fonksiyon görmüyor. Genetik bilgi indirgenemez kompleks. O içindeki protein kodlayan bölgelerden birini çıkar, olmuyor. Yani hiçbir sistem basamak basamak parçaların teker teker oluşumuyla olmuyor. Mümkün
aynen
değil.
Öyle, kesinlikle.
Mümkün değil. Bu yani akla, mantığa ve bilime aykırı olduğuna göre evrimde yalanlayan gerçeklerden bir tanesi. Nitekim Darwin söylüyor bunu. Eğer diyor kompleks bir organın oluşumu diyor basamak basamak oluşumlarla, yani küçük değişikliklerle ispatlanamazsa diyor teorim kesin olarak çökmüş olacaktır diyor. O teorinin zorlukları bölümünde öyle itirafları var ki onun. Yani böyle hep söylüyor, ara geçiş formları yok diyor. Bakın indirgenemez kompleks organların diyor birdenbire oluşması, basamak basamak oluştuğu gösterilemezse teorim kesin olarak çökmüş olacaktır diyor. Teori hipotez paçavrasıdır diyor. İçgüdüleri nasıl açıklayacağız diyor. Yani çok net biliyor Darwin, Darwinizmin geçersizliğini. Yani bu bilinmeyen bir şey değil. Ama herife işte onu yazdırıyorlar o kitabı. Hemen destekliyorlar. Karl Marx üstüne atlıyor kitabını Engels'le birlikte. Aman diyor, aradığımız şeyi bulduk diyor. Bu komünizmi böyle ayakta tutabiliriz diyor. Onun için destekleniyor materyalist çevreler tarafından. Ve propaganda yoluyla dünyaya yutturuldu. Ne zamana kadar? 1980-79 sonu 80 başında hocamız çıkana kadar.
Maşallah.
Faaliyetlere başlayana kadar. Sonra şimdi ne oldu? Ah diyorlar, İngiltere'de sınıflar boşaldı ya diyorlar. Mahvolduk, bittik. Fransa'da diyor atom bombası yağdı diyor. Gökten felaket yağıyor diyor. Avrupa Konseyi toplanmış orada. Madam kitabı kaldırmaya çalışıyor titreyen bir sesle. Ay diyor, Harun Yahya diyor ki diyor falan filan. Net zafer oldu maşallah.
Maşallah.
Yani dünya çapında ezim ezim ezildi yani böyle. Evet, yerle bir oldu Darwinizm maşallah.
Maşallah.
İşte burada aslında örnek bir tavır görüyoruz değil mi? Hocamızın tavrı. Yani bir şeyle kararlı bir şekilde mücadele edildiğinde, batılla inşallah, onun yerle bir olduğunu görüyoruz. İnşallah. Yani Allah, çünkü Allah rızası için yapılan bir mücadele bu. Hocamızın hayatını her anında görüyoruz. Samimiyetini, Allah rızası için yaptığını. Allah rızası için yapıldığında da, değil mi, başarılı oluyor inşallah. Ve oran çok farklıyken başarılı oluyor. Dediğin gibi %90'dan fazla darwinizm yaygınken Allah tersine çeviriyor. Bu da samimiyet ve Allah rızası ile gerçekleşen bir durum.
Evet, Allah ayette onu söylüyor. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder.
Evet.
Maşallah. Allah Kur'an'da bunu net bir şekilde söylüyor. Hocamız da ilmi yönden, değil mi inşallah, batılın üzerine bak kitabı gösterince onun beyni darmadağın, yani fikri yapısı tamamıyla çöktü. Zaten çünkü çok zayıf bir temel üzerine. Temeli yoktu daha doğrusu. Zayıf bir temel de bir temeldir. Temeli yoktu.
Evet.
Boş olmayan bir hayalin üzerine bina edilmiş bir fikir bütünüydü bu evrim. Onu gösterdi hocamız. Modern bilimi göstererek. Ve tamamıyla darmadağın oldu. Bütün dünyada zafer oldu maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Hocam ben de burada Darwin'i hasta eden tavus kuşunu göstermek istiyorum. Hani hep Darwin bahsediyor ya, tavus kuşunu görmek beni hasta ediyor diye. Teorinin zorlukları bölümünde. Hı hı. Bakın burada da. Bunun kendi kendine olamayacağı çok açık maşallah. Şuradaki detay sanat, güzellik, değil mi? Bakınca renklerdeki geçişler, tavus kuşunun göğsündeki lacivert, yeşilin açılması, renk tonları. Maşallah çok güzel yani. Tabii ki Darwin de zaten kendisi de bildiği için kitabına teorinin zorlukları diye bir bölüm eklemiş. Yani teorinin gerçek olmadığını bildiği için zaten teori diyor. Ve teorinin zorlukları diye de bir bölüm koyuyor. Sebebi de o. Çünkü kendi de inanmıyor.
Evet. Teori maşallah değil aslında. Bakın bu bir yanılgı. Yani aslında teori, evrim teorisi lafı yanlış. Çünkü bilimsel teori şöyle. Bir hipotez. Önce bir iddia ortaya atarsın. Gözleme dayalı olarak ama. Yani bir şey gözlemlersin. Ona dayalı olarak bir çıkarımda bulunursun. Ya tüme varım yöntemini kullanırsın. Ya da tümden gelim yöntemini kullanırsın. Bilimsel metot böyle işler. O gözleme dayalı olan hipotez, yani iddia, eğer gözlemler ve deneylerle destekleniyorsa teori olur. Çünkü mesela Big Bang bir teoridir. Neden? Doğrulanmıştır çünkü. Neyle doğrulanmıştır Big Bang teorisi?
Kozmik fon radyasyonu.
Kozmik fon radyasyonu.
Kozmik fon radyasyonu, evet. Radyasyon kalıntısı en başlangıcının önce uzayın genişlediği görülmüştür. Bakın gözleme dayalı bu.
Evet.
Edwin Hubble bunu gözlemliyor. İlk ortaya koyan da Einstein'la Alexander Friedman hesaplar, yani matematiksel olarak böyle olması gerektiğini kanıtlıyorlar.
Evet.
Ondan sonra Edwin Hubble bunu teleskopla gözlemliyor. Evet. Işıkların tayfının spektrumunu kırmızıya kaydığını görüyor ve fizik kanunlarına göre bütün yıldızlar diyor, gezegenler hepsi birbirinden uzaklaşıyor. Uzay genişliyor diyor, statik değil. Hı hı. O zaman diyor genişleyen uzay diyor geriye gittikçe daralır diyor. Yeteri kadar geriye gittiğimizde bir başlangıç noktası olması gerekir. Bunu bilim adamları ortaya koyuyorlar. Evet. Ve George Gamow da diyor ki bunun radyolojik bir radyasyon kalıntısı olması lazım diyor. İlk o oluşum anından itibaren. Ve bunu da 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson bu uzayın her yerinde aynı olması gereken, çünkü başlangıç aşamasında oluştuğuna göre uzayın her yerine eşit dağılmış olması gerekiyor. Bunu kanıtlıyorlar. Yani alıcılarla bunu algılıyorlar ve böyle bir radyasyon olduğunu gösteriyorlar. NASA da uzay uydusunu gönderiyor ve bunu kanıtlıyor. Şimdi yeni bir de hidrojen ve helyum bulutlarının oluştuğu gösterildi, olması gereken. Bakın böyle olması gerekir diyorlar, onu bilim kanıtlıyor. Evet öyle oldu diyor. O zaman bilimsel teori bu.
Evet,
demek
evet
ki Darwinizm hiç teori değil. Çünkü bakın adam diyor ki, Darwin daha en başında söylüyor bunu. 1859 yılında, 2 Haziran 1859 yılında, yani türlerin kökeninin yazdığı, yayınlandığı yıl, yazdığı mektupta diyor ki, teorim diyor sadece, teori değil bir kere, birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Hipotez paçavrası teori olmaz.
Doğru, kendisi
o sadece paçavra olur. Yani adam söylüyor bunu, Darwin söylüyor. Sorum şu ki, acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Ah be Charles, yok bu paçavranın kıymeti. Yani anlamış o zaten. Bakın hipotez paçavrası teori değil diyor. Darwin söylüyor bunu. Kalkıp şimdi işte bir takım evrimciler teori diyorlar. Teori paçavrası değil işte yani.
Öyle alakası. Şey hocam, demin sen söyledin yani Big Bang, Big Bang ile alakalı işte evren, kozmik fon radyasyonundan bahsettim. Bir de Big Bang ile ilgili şeyi söylüyorlar son zamanlarda. İşte bir patlama oldu. Gelişi güzel bir patlamaydı. Halbuki o öyle değil. Bununla ilgili de çok ünlü bir matematik fizik profesörü, matematiksel fizik profesörü olan Paul Davis diyor ki Big Bang herhangi bir patlama değil. çok iyi, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur diyor. Yine aynı zamanda bir Kur'an mucizesi olan Big Bang ile ilgili Kur'an'da da Zariyat suresi 47'de Allah diyor ki biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz diyor. Allah 1400 sene önce evrenin genişlediğini söylüyor maşallah. Daha bilim 1900'lü yıllarda bunun gerçek olduğunu keşfetti. Evrenin genişlediğini keşfetti maşallah. Bu da bir Kur'an mucizesi ve Kur'an'ın hak kitap olduğunun çok güzel bir örneği maşallah.
Evet. Big Bang'te bakın deliller tekrar hocamızın evrenin yaralışı kitabını mutlaka okusunlar inşallah. Çünkü materyalizmi de ortadan kaldırıyor bu. Allah'ın yarattığını gösteriyor. Big Bang'in delilleri demek ki uzayın genişliyor olması, evrenin genişliyor olması bir. Kozmik fon radyasyonu iki. Hidrojen helyum oranı tam bir başlangıcı olacak şekilde sonsuzdan beri gelseydi bütün hidrojen helyuma dönüşmüş olacaktı. Dolayısıyla evrende hiç hidrojen kalmaması gerekiyordu. Bu da bir başlangıcı olduğunu gösteriyor. Başlangıcının da 14-15 milyar euro olduğunu bilim adamları kanıtladılar inşallah. İspatladılar. Bakın bir delil daha bulundu. Bu da yakında Türk medyasında ve dünya medyasında haber oldu. Amerikalı astronomlar 13.7 milyar yıl önce evrenin doğumundan sonra ilk dakikalar içinde oluşmuş iki gaz bulutu keşfetti. Buna göre evrenin oluşumu için kabul edilen, yani teoriye bakın teori bu. Bilimsel teori kanıtlanmış yani. Teoriye uygun şekilde Big Bang, büyük patlama sırasında en önce hidrojen ve helyum gibi hafif elementler ortaya çıkıyor. Bundan sonra bu çok önemli gazların yıldızlar oluşturmak için yoğunlaşmasından önce, yoğunlaşarak yıldızları oluşturuyorlar. Bundan önce 100 milyonlarca yıl geçmesi gerekiyor. Araştırmaya yapan ve Science'in internet sitesini yayımlayanlardan Kaliforniya Üniversitesi'nden astronom ve astrofizik profesörü Xavier Prochaska, hidrojen ve helyum gibi hafif elementleri bulmak konusunda şimdiye dek büyük çaba gösterdiklerini belirterek, İlk kez evrenin ilk anlarında yıldızlardan gelen daha ağır elementlerin karışmadığı gazları inceleyebiliyoruz dedi. İşte bilim böyle işler. Yoksa böyle hipotez paçavralarına falan destekleyerek falan olmaz.
İnşallah. Bir de hocam bu Big Bang ile alakalı aslında Big Bang'i biraz düşününce Big Bang her şeyin başlangıcı, yani evrenin başlangıcı, evrenin Allah'ın yaratışını üstün yaratığı, Yaratmasını düşününce çok Allah affetsin çok önemli olduğunu fark ediyoruz. Niye? Çünkü her şey inşallah Allah'ın yaratmasıyla Big Bang'te başlıyor. Şimdi 2009 yılında Allah'ın var olduğunu söyleyen hocamızın kitapları ona ulaştıktan sonra Allah'ın var olduğunu söyleyen ve bugüne kadar ateizme yönlendirdiği insanlardan özür dileyen Anthony Flew çok iyi biliyoruz hepimiz. 1992 yılında demiş ki itiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Yani Big Bang ateistlerin en çok sıkıştığı konulardan birisi. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Bakın en ünlü ateist felsefecilerden Anthony Flew bunu söylüyor. Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Yani bilim evrenin Allah tarafından yaratıldığını açıkça ispat etmiş. Anthony Flew da bunu söylüyor. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını diyor. Yine aynı felsefecinin yani Anthony Flew'in 2004 yılındaki açıklaması. Ateizmi gönüllü bir şekilde bırakıyorum. Evrenin bir neden ve akıl tarafından yaratılmış olması gerek. Bir süper akılı kabul etmenin yani Allah'ı kabul etmenin, yaşamın kökeninin ve doğanın kompleksliğinin en iyi açıklaması olduğunu düşünüyorum. Yani yaşamın kompleksliği ve doğada gördüğümüz mucizevi özelliklerin tek bir açıklaması var. O da Allah'ın üstün yaratması diyor. Çok önemli yani Anthony Flew'un bunu söylemesi çok çok önemli maşallah. Yine Big Bang ile ilgili de Allah demin de söyledim tekrar ediyorum ekranda. Kolumu şeytandan Allah'a sınırız. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz diyor. Allah maşallah. 1400 yıl önce maşallah evreni yarattığını ve onu sürekli olarak genişlettiğini söylemiş maşallah.
Evet. Maşallah. Bakın işte mesela Anthony Flew Darwinizme inanıyordu.
Evet.
2000'li yıllarda hocamızın kitapları gitti ona.
Maşallah.
Hocamızın kitapları dünya çapında en önde gelen bilim adamlarına Evrim Aldatmacası'nın İngilizcesi ve diğer kitapları gidiyordu. Onun üzerine 2004 yılında o açıklama geldi maşallah.
Maşallah.
Çünkü Anthony Flew bakın söylüyor orada Darwinizmin geçersizliğini anladı. Darwinizmin geçersizliğini anlayan birisi, yani canlıların tesadüfen olmadığını bilimsel olarak, net olarak anlayan birisi Allah'a inanır. Hemen yaratıcıyı kabul eder. Çünkü bir şey ya tesadüfen olmuştur ya da olmamıştır. Tesadüfen olmadığı çok açık. O kadar akılsızca, o kadar saçma sapan bir iddia ki. Tabii ki orada bir sonsuz aklın müdahalesi var. O yaratmasıyla oluyor. Allah'ın yaratmasıyla. Maşallah. Bakın hemen anladığında ya diyor Darwinizm'e bütün hayat ki bunu 2004 yılında yaklaşık o 85 yaşında falan. 84 evet. yaşında veya evet, işte, evet, o, evet. o yaşta. 84 yılı hayatının ateizmi savunmuş. Yani Darwinizm'i savunmuş. Evrime inanıyor. 84. yıl hocamızın kitapları gidiyor. Aklı yatıyor. Hemen söylüyor. Allah yaratmıştır diyor. Ve ben bütün ateist olmasına vesile olduğum insanlardan özür diliyorum diye medyaya açıklama yaptı. Özür diledi.
Evet. Evet. Maşallah. Hocam ben bir de şimdi burada konuşuyoruz maşallah. İman hakikatlerini anlatıyoruz. Allah'ın üstün yaratmasını anlatıyoruz. Bir de tabii şöyle düşünmek gerekiyor. Yaşadığımız dünya hayatı çok hızlı ve akıcı. Herkesin bir işte günlük hayatı var, işleri var, yetiştirmesi gereken konuları var. Ama dünya hayatı çok geçici ve kısa. Bununla ilgili ben biraz bahsetmek istiyorum sevgili izleyenlerimize. Şimdi ekrana da yansıtıyorum. Dünya hayatı geçici ve kısadır. Birçok insan dünyada eksiksiz bir yaşantı kurarak son derece mükemmel bir hayat sürebileceğini zanneder. Yani dünyanın imkanlarına, dünyaya odaklanarak çok mükemmel bir hayat yaşayabileceğini zannediyor insan. Halbuki bu hatalı. Buna göre hayal ettiği zenginliğe sahip olduktan sonra mutlu olacak, istediği itibarı kazanacak. Bu durum hayatının sonuna kadar böyle devam edecektir. Oysa Allah'ı ve ahireti unutan bir insanın hiçbir zaman tam istediği, hayalini kurduğu bir hayatın olamayacağını anlatıyor. İnşallah bu şekilde de gerçekleşiyor. İstediği şeye kavuştuğunda daha da iyisini ve fazlasını istediğini anlar. Yani insan ne zaman bir mala, mülke sahip olsa hep daha fazlasını istiyor. Çünkü insanın nefsi bu şekilde yaratılmış. Yani hani insan hep daha fazlasını istiyor. Orada Kur'an ahlakı ise inşallah. Şimdi ayete geçiyorum. Müddessir suresi 11 ile 15'i okuyorum. Kendisini tek olarak yarattığımı bana bırak ki ben ona alabildiğine geniş kapsamlı bir mal verdim. Göz önünde hazır çocuklar ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim. Sonra daha da arttırmam için tamah eder diyor Allah. En fazla evi olan, en pahalı arabaları satın alan, en çok kıyafeti olan insanın da oturabileceği ev, kullanabileceği araba, yiyeceği yemek, yatacağı yatak, giyeceği kıyafet sınırlıdır. Gerçekten insan bir günde en fazla bir kıyafet giyebilir. Evet. Hani bir günde en fazla bir arabayı, yani bir arabayı kullanabilirsin aynı anda. Değil mi? Ya uyumak için veya yaşadığın ev en fazla o gün bir evde kalabilirsin.
O arabanın da bir yerinde oturabiliyorsun.
Aynen öyle. O arabanın da bir koltuğunda oturabiliyorsun.
Yarkasında oturabiliyorsun.
Aynen öyle.
Hocamız onu söylemişti. Hani çok mesela odalı bir ev olsa bile aynı anda bir odada oturabiliyorsunuz.
Aynen evet, öyle. Genelde tabii evin tamamını kullanmaz insanlar evet, öyledir. Aynen çok öyle. Odalı
bir
olduğu
sarayda
zaman.
Yaşasan sarayında yine bir odasında. Bir odasında
birkaç oda, evet belli kısmını kullanıyor.
Hayır, belli bir kısmını kullanıyor. Aynı anda sadece bir odada oturabiliyorsun.
100 tabakta böyle bütün çeşitlerin olduğu bir yemek olsa tabii. İkinci tabaktan sonra zaten artık doymaya başlıyor.
Zaten öyle oluyor hocam. Mesela açık büfe bir mahi böyle insanın iştahı açılıyor tabii. Açık büfe bir masayı düşününce gerçekten güzel oluyor ama yiyebildiğin miktar sınırlı. Çok güzel yemekler oluyor. Şundan da yiyeyim, bundan da yiyeyim diyorsun. Yedikçe bu sefer hastalıklar başlıyor. Mide rahatsızlığı başlıyor. İnsan orada Allah gösteriyor. Bu dünyadaki her şey çok güzel ama aslı burası değil. İnşallah dünya hayatı geçici ve kısa, Allah onu gösteriyor.
Tabii. Bir de şu var hocam. Mesela bazen hasta oluyor insan. Hastalık gerçekleşebiliyor. Mesela hasta olduğunda bu saydıklarımızın hiçbir önemi kalmıyor.
O da var tabii.
Mesela açık büfe görsün istediği kadar hiç canı onu yemek istemez. Araba görsün ona binmek istemez. Ev görsün kalmak istemez. O an sadece o hastalığın gitmesini istiyor kendisinden.
İnşallah.
Değil mi? Yani hastalıktan kurtulmak istiyor. İnşallah. O zamanda da hiç diğerlerinin önemi kalmıyor.
Tabii.
İşte her zaman Müslüman için öyle zaten inşallah.
Ya bu çok acayip. Her an öyle yani. Hakikaten bir tutku. İnşallah. Mal ve çocuklarda çoğalma tutkusu diyor Allah. Mesela hocamız hep anlatıyor detaylı olarak böyle maşallah. Adamın bir sürü evi oluyor. Ya değil mi? Öyle insanlar var. İşte parası var. Gidiyor bilmem nerede bir yazlık alıyor. Bir tane daha alıyor. Bir yerde bir gayrimenkul daha alıyor. Başka bir yerde oluyor. Bunların tamamını bazen hayatı boyunca hiç uğramıyor bile, oturmuyor bile. Tabii. Veya bir yerde arsa toprağı oluyor, öbür tarafta bir arsası daha oluyor, bir şey oluyor. O sadece zihninde bir bilgi olarak var oluyor onun böyle. Aman bir yerde arsam var, işte bankada para var bilgisi. O da kağıdın üzerine yazılı bir rakam böyle. Onunla mesela o tutkuyla yaşıyor, o tutkulu şehvet diyor Allah. Değil mi? Kantar kantar yığılmış altına, kadınlara, oğullara. mallara duyulan tutkulu şehvet süslü ve çekici kılındı diyor Allah.
İnşallah.
Ama asıl varılacak güzel yer Allah katında olanları diye bildiriyor Allah inşallah. Bakın i̇nşallah. Kantar altın mesela tutkulu bir şehvet böyle dayanılmaz bir istek duyuyor böyle. Dayanılmaz değil Allah affetsin yani tabii ki dayanılması gerekir. Onunla imtihan oluyor insan. Halbuki hiçbir işine yaramıyor ama Allah katında sonsuz azabına vesile olabiliyor. Çünkü Allah adaleti emrediyor. Değil mi? Zayıf bırakılmış aralığında mücadeleyi emrediyor. Fikri mücadeleyi. Dünyada hep zulüm gören Müslümanlar var. Somali'de açlıktan ölenler var. İnsanın etrafında değil mi fakir çok sayıda insan oluyor. Aynı mahallede yaşayan hatta komşusunun ihtiyacı olabiliyor tabii. Bu şekilde. Ya da çok yakın akrabalarının olabiliyor. Bu demek ki Allah'ın istediği tavır bu değil. Mülkü sahibi Allah. Allah diyor mallarınızı ve canlarınızı Allah yolunda fikri mücadelede bulunun diyor. İnşallah. Değil mi inşallah? Allah'ın i̇nşallah. İstediği yapı bu. İnşallah. O zaman malı üst üste yığmak değil. Müslüman tabii ki yani hocamız dedi bunu. Allah'ın nimetleri rızkı dünyada iman edenler içindir. Ahirette ise yalnızca onlarındır. Yani İnşallah. Müslüman en güzel evlerde oturur. En iyi kıyafetleri giyer. En güzel arabası değil mi? Ama Allah yolunda harcar mallarıyla ve canlarınızla diyor Allah inşallah. Ve yığmaz. Yani elinizi sımsıkı tutmayın diyor Allah.
Tabii.
Ama saçıp israf da etmeyin diyor İnşallah. İnşallah. İsraf da haramdır.
İnşallah.
Böyle cimrilik de haramdır. Yani malı üst üste yığmada. Allah bununla imtihan ediyor insanı inşallah.
İnşallah. Bir de Allah Kur'an'da nasıl rızkı arttıracağını da söylüyor. Şükredin ki arttırayım diyor Allah.
Maşallah.
Zaten Allah veriyor onu. Evet. Yoktan malı yani yokken var ediyor Allah. Onu sana veriyor. Zaten sahibi Allah. Sen sadece ona o an bir emanetçisin o konumda. Allah onunla seni imtihan ediyor çünkü. Ve diyor ki Allah artmasını istiyor musun? Bunun için şükretmen gerekiyor. İnşallah. Bu kadar net. Ama eğer biriktirirse ve elini sımsıkı tutarsa ki Kur'an'da birçok ayette Allah bunun yanlış olduğunu ve mesela onu yapanların cezalandırılacağını da söylüyor inşallah. O zaman bereketsizlik oluyor. Mesela şimdi olduğu gibi ekonomik krizin sebebini açıklayamıyorlar. Ama baktığımızda herkes de genelde dünyanın genelinde diyelim birçoğunda bir bencillik vardı. Değil mi? Böyle bir evet. Malı yığıp biriktirmek, evet, biriktirmek paylaşmamak. Vardı.
Evet, evet.
Ama Kur'an'da nasıl söylüyor? Allah paylaşın diyor.
İnşallah.
Şükredin bir kere. Allah veriyor sana malı. Bunun için bir kere Allah'a şükran duyman gerekiyor en başta. Sonra da onu Allah yolunda harcaman gerekiyor. Allah böyle istiyor. Ve böyle yapın ki Allah arttırayım diyor.
İnşallah.
Çünkü evet. Sana gelmesi zaten metafizik bir konu. Bunu Allah hani insan düşünürse bunu detaylı olarak zaten bunu fark eder. Dolayısıyla artması da yine Allah'ın elinde. Bu da zaten olabilir. İnşallah. Yani verince evet. Azalacak mantığı şeytanın telkini. Yani böyle infak edince sanki malı bitecekmiş korkusu şeytanın bir telkini. Halbuki Allah artıracağım diyor. Allah diyor.
Maşallah.
Çok evet, Allah peygamberimize şöyle buyuruyor. Seni fakir bulup zengin etmedik mi diyor değil mi? İnşallah.
Değil mi? Allah veriyor.
Sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın sözü. Yani Allah zengin ediyor. Dilediğini evet. İnşallah. İşte Müslümanların burada imtihanı da olmuş oluyor. Yani tüm insanların imtihanı. O malı, o zenginliği Allah yolunda kullanmak, Allah yolunda harcamak, tebliğde harcamak. Değil mi inşallah?
Tabii
yığıp biriktirmek değil yani.
İnşallah. Yine... Zengin olmak da değildir insanın hedefi. Yani evet. Fakirlikle de imtihan edebilir Allah. O da çok güzel bir imtihandır. Mesela bakıyoruz böyle değil mi? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatında hocamız hep dikkat çekiyor. Mesela elbiseleri yamalı, işte günde bir yumurta yiyor, çok az bir ekmek... Tereyağıyla besleniyor çoğu zaman. Ama hep huzurlu, hep mutlu, hep Allah rızasını gözetiyor. Evet. Üstün ahlak. Allah'ın imtihanından değil mi inşallah? Şimdi de inşallah Allah'ın cennetinde, Allah'ın hoşnutluğu ve rızası inşallah.
İnşallah.
Yani bu
inşallah.
İşte Allah dilerse o şekilde de imtihan eder. Dilerse zenginlikle de imtihan eder. Mesela Hazreti Mehdi döneminde çok büyük zenginlik oluyor. Ama Hazreti Mehdi adaletle dağıtıyor. Hatta... para verecek kimseyi bulamadığı bildiriliyor hadislerde. Yani verdiği kimse de geri getiriyor, çalışıyor sonra onu da almıyor Hazreti Mehdi inşallah. Adaletle yönetiyor ama çok büyük bir zenginlikle inşallah. O da Allah'ın bir nimeti olarak var ama fakirlik de bir nimettir.
İnşallah.
Onun da kat kat sevabı olur inşallah. İnşallah. Değil mi insan? Onurlu yaşar ona göre Allah rızasını gözetir gene. Yine şükreder inşallah. Rızkı veren Allah'tır zaten inşallah.
Hocam demin de dedik ki yani böyle insan bir... Onlarca arabası olsa bile onlarca arabasından bir tanesinin tek bir koltuğunda oturabiliyor. Veya çok büyük bir sarayının olsa onlarca odadan bir tanesinde tek bir masada yemek yiyebiliyor. Ama bundan daha önemli olan bir şey daha var. O da yine ekrana yansıtıyorum. Ancak bunlardan daha etkili, daha da etkilisi kişinin malının, mülkünün keyfini sürebileceği ömrünün kısıtlı oluşu. Yani istediğin kadar malın mümkün olsun, ömür kısıtlı zaten. Bundan faydalanabileceğin evet. çok kısa. Yani ömrünün bir kısmı çocuklukla geçiyor. Değil mi? Büyük çok kısmı, bir bilincin evet. yok. Bir yaştan sonrası da Allah hani tekrar çocukluğa döndüreceğini, yaşlılığa döndüreceğini söylüyor. Yaşlılıkta da çocukluğa döndüreceğini söylüyor. Orada da zaten hayattan bir keyif alamıyorsun. Çünkü vücudundaki uzuvların yani kolun, bacağın ve diğer uzuvlarının gücü kalmıyor. Değil mi? Yediğin yemek sana kilo olarak geri dönüyor veya işte şekerin çıkıyor, tansiyonun oluyor. Bu tip şeylerden de hayattan dolayı, çok yaşından dolayı çok keyif alamıyorsun. İşte o yüzden yine devam ediyorum. Her insan kaçınılmaz sona doğru hızla ilerlemekte. Hepimiz kaçınılmaz sona, ölüme doğru hızla ilerliyoruz. Ancak bazı insanlar yaşamları süresince bu gerçeği fark edememekte ve Kur'an'da bildirildiği gibi kovulmuş şeytandan Allah'a sınırız. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktalar. Yani yaptığı, kazandığı mal, mülk, işte servet, evler, arabalar, katlar, yatlar, çocuklar bunların kendisini dünyada sonsuz kılacağını zannediyor. Koşuşturmaca içerisinde bu sayılı günlerin, sayısı belli olan saatlerin, dakikaların bitmeyeceğini zannediyor. Halbuki bu bitiyor. Her insanda bu bitiyor. Hepimizde, buradaki hepimizin de inşallah belli bir dakikası, günü, saati var. O gün gelince hepimizin inşallah Allah'ın katına inşallah gideceğiz.
Evet.
O zamana kadar inşallah hep Allah rızası için hareket etmek gerekiyor. Yine devam ediyorum. Me'ariç suresini okuyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırız. Me'ariç suresi 11-15. Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkar o günün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Bu dünya hayatında bir anne babanın en çok sevdiği varlık ne parası pulu sadece oğulları çocuklarıdır değil mi? Çocuklarını çok sever herkes. Çocuklarını dahi vermek istiyor o gün insanlar. Kendi eşini ve kardeşini ve onu barındıran aşiretinde yani tanıdığı herkesi vermek istiyor. Yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Hayır, doğrusu o cehennem cayır cayır yanmakta olan bir ateştir. Allah cehennemin sürekli olarak yani cayır cayır yandığını söylüyor burada ve bu durumda, şu an dünyada bu durumda olan insanları da uyarmış oluyor inşallah. Yine devam ediyorum. Allah'ı gereği gibi takdir eden ve ona güvenen insanlar dünyanın geçiciliğinin, yani Müslümanlar, müminler, dünyanın geçiciliğinin, mal ve mevkinin dünyada ancak kısa bir fayda ve çıkar sağladığını, yani dünyada mal, mevki, mülkün çok kısa bir çıkar sağladığını, ahiretteki sonsuz yaşantının yanında çok değersiz ve basit olduğunu bilirler, farkındalar inşallah. Böyle düşünen bir insan mal sahibi olur ancak bunu haksızlık yapmak ve insanları ezmek için kullanmaz. Yani Müslümanlar, müminler tabii ki mal mülk sahibi olurlar ama haksızlık yapmak ve insanları ezmek için bunu kullanmazlar inşallah. Bazı insanlar ise sahip oldukları mallarını, çocuklarını, evlerini, arabalarını, tüm servetlerini bir gün bu dünyada bırakıp gideceklerini unutarak, mezara konulacaklarını unutarak yaşarlar. Bitmek bilmeyen ve asla ulaşamayacakları bir zenginlik hasretiyle ömürlerini geçirirler. Yani adam zengin oluyor, daha fazla zengin olmak istiyor. Sonra başka birisini görüyor, ondan daha zengin olmam lazım diyor. Bu tutku peşinde koşarken ömrü bitiyor. Allah'ı unutuyor. Allah da inşallah karşılığını ahirette veriyor. Verecek inşallah. Hümeze suresi 2 ile 9'u okuyorum ki o mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. İşte bu konuştuğumuz sıfatlara sahip insanlar. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını mı sanıyor? Hayır, andolsun o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. Yani çok büyük ve insanın çok canını yakan bir ateş olduğundan Allah bahsediyor. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Maşallah cehennemin ne kadar büyük ve dehşet verici olduğundan Allah maşallah bahsetmiş. Son slaytta ise gerçek zenginlik ise Allah'a iman eden ve dünyanın geçip gitmekte olan süslerine gereğinden fazla önem vermeyen, her şeyin yalnızca Allah'tan geldiğini bilen müminlere aittir. Yani zaten huzura Allah kalplerini inşaah indirmiştir diyor. Gerçekten huzura ve mutluluğa sahip müminler ve gerçek zenginliğe. Mümin dünya hayatı karşılığında ahireti satın aldığı için en karlı alışverişi yapmış, geçici değil, sonsuz zenginliği seçmiştir maşallah. İlk bölümümüzün sonuna geldik sayın seyircilerimiz. İkinci bölümde devam edeceğiz inşallah.
Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berk de bize katıldı. Hoş geldin Berk.
Hoş bulduk.
Evet, hangi konuyla devam edelim hocam?
Dünya hayatının geçiciliğinden bahsetmiştik. Evet. İnşallah onunla ilgili bir filmimiz var. Onu da izleyelim inşallah.
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırız. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın diye buyuruyor Cenab-ı Allah inşallah.
İnşallah.
Dünya hayatına aldanmamak gerekiyor inşallah. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. İnkar edenlerin amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer diyor. Hayal böyle dümdüz bir arazideki serap gibi. Susayan onu bir su sanır diyor. Onda bir şey olduğunu zannediyor. Dünya hayatına aldanıyor. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok seri görendir diye buyuruyor inşallah.
Maşallah hocam, bu gösterdiğim videonun sonunda son bir kare var. Daracık bir mezarın içinde yapayalnız bir iskelet. O çok yani manidar ve çok aslında önemli bir görüntü maşallah. Çünkü dünya hayatının sonunu göstermiş oluyor. Yani herkes o daracık mezarın içine yapayalnız tek başına gidecek.
Ve herkesin girdiği, herkesin bekleyen kesin net bir sonuç. Kesinlikle. Yani. Kim olursan, ne olursan, nerede evet. yaşarsa, cin yani hangi cins olursa olsun hiç fark etmez.
Tabii.
Kesinlikle olacak olan bir sonuç.
Maşallah.
Yani. Ayette Allah affetsin yanlış söylemiş olabilirim. İnkar edenlerin amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer diye buyuruyor Allah. Yani burada hayatın bir tek amacı var. Sadece Allah rızasını gözetmek, ona uygun bir hayat yaşamak. Zaten çok kısa. Biraz önce gördük yaşlılık, değil mi? Çocuklukla geçiyor önemli bir kısmı inşallah. Kısacık dünya hayatı göz açıp kapama gibi derler diyor ahirette kaldırıldıklarında. Mutlak olan gerçek ölüm. Yani ölüm insanın hiçbir planı gerçekleşmeyebilir. Değil mi? İnsanın planı ne oluyor? Böyle kariyer yapacağız diyorlar. Şu üniversiteye gideceğim. Şöyle evleneceğim. Şu işe gireceğim. Şudur budur. Bunların hiçbiri olmayabilir. Ama ölüm mutlaka gerçekleşecek ve sonsuz bir ahiret hayatı var. Yani İnşallah. Şöyle 700 trilyon demişti hocamız, yıl bitiyor. Bir 700 trilyon daha başlıyor. O bitiyor, 700 katrilyon yıl daha başlıyor. Ve Allah bunun hepsini yaratıp bitirmiş inşallah bir kader üzere. Biz de Allah'ın bizim için sonsuz merhameti ve aklıyla yarattığı kaderi yaşıyoruz inşallah.
İnşallah. Hocamız hep söylüyor yani 2-10 yıl, 3-10 yıl zaten hani buradaki herkes ortalama 30 yaşında en fazla yaşayacağı 3-10 sene veya 4-10 sene. Zaten 10 senelerin ne kadar hızlı geçtiğini hepimiz biliyoruz. Değil mi? Çok çok hızlı geçiyor bu dünya hayatı. Ona göre insanın da inşallah bilinçli ve Allah rızasını gözeterek inşallah hareket etmesi gerekiyor.
Evet inşallah. Bir iman hakikatimiz var hocam. İsterseniz o konudan bahsedelim. Biri alabilir miyiz? Evet. Buyur hocam.
Balıkların yüzgeçlerinden bahsedeyim biraz. Balıkların evet. ağırlık merkezleri genellikle hava keselerinden geçecek şekilde bir yapıya sahiptir. Bu hava kesesinin şişirilip boşaltılması esnasında vücut dengesinin bozulmasına karşı alınmış bir tedbirdir. Bu sayede yüzgeçlerinin çok küçük hareketleriyle balık yeniden dengesini sağlayabilir veya istediği pozisyonda durabilir. Yüzgeçler araları ince bir zar biçiminde dokularla örülü uzantılardır. Bunlar çok ufak kaslar yardımıyla katlanabilir veya uzayabilirler. Her birinin vücut üzerindeki dağılımı belli bir denge ve kumanda gücü sağlayacak şekilde düzen içindedir. Örneğin kuyruktaki yüzgeç dümen görevi yapar ve balığın su içinde yönlenmesini sağlar. Vücudun iki yanındaki sırayla büzülen kas şeritleri sayesinde kuyruk bir yandan diğer yana hızla adeta bir kırbaç gibi sallanabilir. Böylece balığın gövdesini yalpalatarak su içinde itici güç oluşturur. Balığın hızı da kuyruk sallama sıklığı ile doğrudan orantılıdır. Bir balık ne kadar çok kuyruk sallarsa hızı da o kadar artar.
Berk hocam istersen bak bölüm bölüm alalım. Hı. Hani orada diyoruz ya balığın yüzgeçleri yön verebilecek şekildedir. Mesela sen şimdi okudun. Evet. Düşünsene balık buna kendi kendine karar verebilir mi?
Kesinlikle
karar veremez. Evet. Veya itici güç oluşturacak bir şekilde kuyruktaki yüzgeçlerinden bahsediliyor. Balık işte benim bir yüzgecim olsun kuyrukta. Bu benim itici gücüm olsun diyebilir mi? Onu da diyemez. Demek ki burada Allah'ın inşallah ayrı ayrı farklı farklı yaratma sanatını görüyoruz inşallah. Devam et istersen hocam.
Dikey yüzgeçler balığın sabit durması için gereklidir. Sırt ve geri yüzgeçleri ise balığın dik durmasını ve su içinde yönlenmesini sağlar. Balık suda durduğu zaman çiftler halindeki göğüs ve leğen yüzgeçleri denge sağlamada kullanılır. Kimi zaman da ileri doğru hızlı hareket içinde kullanılabilir. Balık manevralarında bu ikili yüzgeçler sayesinde yapar. Karın bölgesindeki yüzgeçler balığın kolu bacağı gibidir. Suyun içinde ileri geri hareket etmesini, sudaki düzeyini tayin etmesini sağlar. Balık bu yüzgeçlerinden birini diğerinin aksi yönde hareket ettirdiğinde etrafında dönmesi mümkün olur. Ayrıca bu yüzgeçler balığa fren görevi de yapar. Balık bunların her ikisini bir anda ileri doğru atarak gövdesini hareketsiz hale getirebilir. Balık yüzmek için kuyruğunu salladığında normal şartlarda balığın ön tarafının arka kısmının tam tersi yönünde ve aynı şiddette savrulması gerekir. Ancak balık böyle sarsıcı bir etkiyle karşılaşmaz. Çünkü balıkların vücutlarının ön tarafı bu sert etkiyi ortadan kaldıracak bir denge sistemine sahiptir. Ayrıca su hareket esnasında baş tarafa dikey bir kuvvetle etki eder. Tüm bunlar baş kısmının su içindeki salınımının kuyruk kısmındakinden daha küçük olmasına neden olur. İki taraf arasındaki bu farklılık balığın su içinde dengeli bir biçimde hareketini sağlar. Balığın ileri doğru hareket hızı yüzgeçlerin sağ ve sol yanlara gidiş geliş hızı ile de doğrudan bağlantılıdır. Yüzgeçler omurga eksenine yaklaştırıldıklarında hız artar, uzaklaştırıldıklarında hız da azalır. Bu sayede su altında sakin duran bir balık tehlike anında aniden müthiş bir hızla harekete geçebilmektedir. Örneğin küçük tatlı bir su balığı durgun haldeyken bir saniye içinde 10 vücut boyu kadar ileri fırlayabilir. 20 santim boyundaki bir balık ise saatte 8 kilometre hıza ulaşabilir. İnsan teknolojisinin bir benzerine bile Darwinist'in iddiası. İnsan teknolojisinin bir benzerine bile ulaşamadığı yüzgeçlerdeki yapı ve işlerin tesadüfen meydana geldiği yönündedir. Bu akıl dışı iddiaya göre tesadüfler istisnasız her balıkta tamamen birbirine simetrik yüzgeçler var edecek. Onlara birbirine uygun işlevler yükleyecektir. Ayrıca canlının yaşamı için son derece gerekli olan bu yapıları hatasız ve kusursuz olarak yoktan var edecektir. Ancak elbette ki böyle bir şey mümkün değildir. Balıklar sahip oldukları özelliklerle bir anda yeryüzünde var olmuşlardır. Milyonlarca yıl öncesine ait balık fosilleri bu gerçeği doğrulayan delillerdir. Milyonlarca yıl önceki balıklar da aynı şekilde yüzgeçler, aynı iskelet sistemi, aynı kusursuzlukta mevcuttur. Her canlı olduğu gibi balıkları da mükemmel şekilde yaratan Allah'tır. Bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaate bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara suresi 255. ayet.
Evet, maşallah. Bu zaten son kısımda hocam evrim teorisinden de bahsettiğin geçersizliğinden. Şimdi mesela güneş balığı fosili gösterelim bakın izleyenlerimize. 50 milyon yıllık güneş balığı fosili. Bakın yapısının birebir olarak günümüze kadar aynı geldiğini görüyoruz. Yani o evrimcilerin iddia ettiği milyonlarca yıl önce biz farklıydık. Her canlı farklıydı. İşte balıklar yıldızlardan türedi iddiasının tamamen yalan olduğunu, geçersiz olduğunu görüyoruz. Balık, güneş balığı mesela resimdeki balığımız ilk ortaya çıktığı andan itibaren doğada ilk yaratıldığı andan itibaren aynı. Ve 50 milyon yıl önceki fosil bunu bize gösteriyor. Bakın hemen bir fosil daha gösterelim. Karides ve tropikal balık fosili aynı yan yana bulunmuşlar gördüğümüz gibi. 127 milyon yıllık. Karides de birebir aynı. Baktığımızda yapısına, bacak yapısına baktığımızda, gövde yapısına baktığımızda tropikal balık da günümüzde yaşayan tropikal balıkla aynı. Bir değişimin olmadığını bize zaten fosil kayıtları çok net gösteriyor.
Maşallah.
Demek ki Darwin doğru söylememiş.
Evet.
Evrim yok. Değil mi? O zaman Darwinizm dayalı olduğu her şeyde Darwinizmle birlikte çökmüş oluyor değil mi? Kesinlikle. Bakın Engels diyor ki, komünizm kurucusu Engels. Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır. Charles Darwin doğru söylememiş. Fosiller bize bunu net olarak kanıtlıyor mu? Kanıtlıyor. Tek bir proteinle tesadüfen olamadığına göre Darwinizm geçersiz. Diyor ki bakın, Engels devam ediyor. Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, halbuki öyle bir keşif falan yok, tamamen geçersiz. Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti. Şimdi bu cümleyi inceleyelim. Darwinizmin geçersizliği bilimsel olarak kanıtlandı. Çok net değil mi? Fosiller bunun böyle olmadığını gösteriyor. Milyonlarca yıl hiç değişiklik yok. 350 milyon tane var. Tek bir protein bile tesadüfen olamıyor. Dolayısıyla Engels'in dediği Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfedemediyse, keşfedememiş oluyor, öyle bir şey yok. Söyledikleri doğru çıkıyor. Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti lafı Marx'ın iddialarında geçersiz olduğunu kanıtlıyor. Çünkü neden? Bakın söylüyorum, Marx da bu iddialarını insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını, tarihin formülünü bulduğunu iddia ediyordu ve Darwinizm'e dayandırmıştı bunu. Hepsi de birlikte çökmüş oluyor. Engels devam ediyor. Bakın diyor ki, Darwin bütün organik varlıkların, bitkilerin, hayvanların ve insanın kendisinin milyonlarca yıldır ola gelen bir evrim sürecinin ürünleri olduğunu kanıtlayarak bakıyoruz. Var mı kanıt? Yok. Değil mi? Darwinizm geçersiz. Metafizik doğa görüşüne en ağır darbeyi indirdi. Yani bu şunu gösteriyor. Darwinizme dayalı olan komünizm de kesin olarak çökmüş oluyor. Ama önemli olan nokta şudur bakın. Komünizmin geçersizliğinde hocamızın yani kararı çok net, doğru ve isabetli ve bu gerçekleşti yani bu şekilde. Darwinizmin geçersizliğini anlattıktan sonra onun üstünde komünizm olamaz. Bu yüzden Darwinizmin bilimsel geçersizliğinin anlatılması PKK'nın terörün ortadan kaldırılması için bir numaralı etkili çalışma. Yani şükürsüz Darwinizmin geçersizliğini kaldırdığınız zaman Engels'in dediği gibi o ona dayalı olduğuna göre diyor. Komünizm de bunun üzerine durduğuna göre diyor. En altını çekip aldığınızda temelini bütün komünizm çöküyor. Komünizm olmadığı yerde de PKK olamıyor. Bu şimdi hepsi bakın birbirine bağlı. Mesela diyor ki metafizik doğanın yani Allah tarafından haşa yaratıldığına karşı olmuştu diyor. Darbe diyor da Allah'ı tenzih ederiz. Darbe olamaz zaten, öyle bir şey olamaz da. Ona karşı bir görüştü diyor, ideoloji diyor Darwinizm için. Komünizm temelinde de bu vardır. Dinsizlik vardır. Yani dine karşıdır komünizm. Esası bunun bu şekildedir. Mesela Abdullah Öcalan'ın dinle ilgili sözlerine bakalım. PKK hep komünist olduğunu söylüyor. Ben bu dönemin Lenin'iyim diyor Abdullah Öcalan. Bakın diyor ki Abdullah Öcalan, bizim din ile ilişkimiz yok. Bizim dinle alakamız yok diyor PKK için.
Kendisi söylüyor.
Kendisi söylüyor, evet. Halkımız Tanrı'dan, haşa Allah Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Tamamen dinsiz olmalıdır diyor halk. Ben çok uğraştım. Sonunda Tanrı'dan koptum. Tanrı'yı aştım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. Ve devam ediyor. İslam kadınımıza bir şey vermemiştir. Bunun yerine sosyalist ahlakı koyacağız. Haşa ben diyor bakın, haşa Tanrı'yı aştım, Tanrı'dan koptum, kafayı çizmiş. Böylece Abdullah Öcalan olabildim diyor. Yani bu dinsizlikle ben böyle oldum diyor. Ben de bu dönemin Lenin'iyim diyor. Ve terörü ve vahşeti savunuyor. Ve binlerce insanımızı katletti, şehit etti.
Tabii.
Değil mi? Yine, ama evet.
Tabii yine mesela bak Abdullah Öcalan'ın çok önemli densizliğinin çok önemli kanıtlarından kendi söylediği sözler bunlar. Şimdi okuyacaklarım. Ve halkımız da inşallah hani PKK'nın komünist, dinsiz, Leninist bir yapıda olduğunu inşallah bilsin. Hocamız zaten bunu sürekli anlatıyor. Şimdi de okuyacaklarım Öcalan'ın kendi sözleri. Allah'a tenzih ederim öncelikle. Lise dönemlerimde büyük felsefik bunalım yaşadım. Tanrı ile savaş verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum diyor. Yani artık kafasının ne kadar gitmiş olduğunun önemli bir evet. kanıtı inşallah. Yine devam ediyorum ben. Diyor ki kendince namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur diyor. Abdullah Öcalan bunu söyleyen hani namazı haşa bir tiyatroya benzetiyor. Ne kadar büyük densizlik, ne kadar büyük bir terbiyesizlik. İşte inşallah halkımız PKK'nın ne kadar komünist, Leninist bir yapılanma olduğunu inşallah öğrenecek. Çözümün de inşallah bu PKK'ya ve onun komünist, Leninist yapılanmasına tek ilacın da Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak olacağını hocamız inşallah hep anlatıyor. Ben yine Abdullah Öcalan'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ın söylediği sözlerden devam etmek istiyorum. Allah bir nevi orta çağın feodal manifestosudur. Haşa. Kendince hani böyle bir densizlik yapıyor. İnşallah bu PKK'nın ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın ülkemize getirdiği belaların tek çözümü hocamızın dediği gibi Türk İslam Birliği'nin anlatılması, Allah'ın varlığının, birliğinin anlatılması inşallah.
İnşallah. Ya. Bunlara Darwinizm hedef alınması çok önemli. Bakın Lenin de diyor ki Darwin'in teorisinin savunduğu diyalektik materyalist felsefenin temeli olduğunu söylüyor. Şöyle söylüyor Lenin. Darwin hayvan ve bitki türlerinin birbirleriyle ilgisi olmadığı, onları Allah'ın yarattığı ve bu yüzden değişmez oldukları inancına son vermiştir diyor. Yani hep inançsızlıklarına temel olarak Darwinizmi kullanıyorlar. Komünizmin temeli olarak Darwinizmi gösteriyor çünkü doğanın diyalektiği diyor. Diyalektik materyalizm de diyor buna dayalıdır diyor. Bu da dolayısıyla bunun bilimsel temelidir diyor. Ne diyor? Evet. İnsanın tarihin diyor evrim yasasını keşfetti diyor. Değil mi Engels, evet. Marx için bunu iddia ediyor. Aynı Lenin devam ediyor. Terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zaman da reddetmeyiz diyor. Yani komünizm diyor sadece şiddete dayalı olarak kurulabilir diyor. Proletarya diktatörlüğü. Hatta bunun için de PKK filmimiz var, onu hazırlayabiliriz. Orada evet. Hocamız çok net kitabında anlatıyor. Komünizm Pusula kitabında da bunu anlatıyor. Bu Marx'ın fikirleri kendiliğinden hayata geçmediği için, yani öyle olduğunu iddia ediyordu. Proletarya diktatörlüğü o kadar ezilecek ki proletarya sınıfı diyordu kapitalist sistemde. Evet. Sonunda ayaklanacaklar, kapitalist sistemi ortadan kaldıracaklar ve böylece sınıfsız bir toplum olacak. Din, devlet, ahlak, aile gibi bütün kavramlar ortadan kalkacak. Komün hayat yani yaşayacakları hayvanlar gibi haşa. Böyle bir hayatın oluşacağını iddia ediyordu. Hı hı. Fakat bu iddiaları kendiliğinden gerçekleşmediği için Lenin de bunu o zaman dönemden kurulan Komünist Partisi profesyoneller eğiterek militan yani terörist hareketle yaptılar. Kan dökerek yaptılar. Zaten Lenin devam ediyor. Bazı kimseler diyor bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişilerin en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerini hayret etmekteyiz diyor. ayıplıyor yani. Zalim olmayanları kendisine katılmadığı zaman adam öldürmeye, yok etmeye, bombalamaya, kafasını dağıtmaya şaşırıyorum ben diyor. Yani nasıl böyle düşünebiliyorlar diyor. Evet. Abdullah Öcalan ne diyordu? Ben de bu dönemin Lenin'iyim diyor.
Yani burada bir kere o Marksizmin temelinde olan Lenin'in pratiğe döktüğü terörist insan tipi, komünist olması için, yani komünizm devrimi için çalışan, devletin kurumlarına, askerine, polisine, jandarmasına silah sıkan, bombalı eylem yapan insan tipine dönüşene kadar Leninizm ne yapıyor? Eğitim yapıyor. Fikri mücadele yapıyor. Değil mi? Önce bir fikir aşaması var.
Tabii.
Nasıl PKK bugün Güneydoğu Anadolu'da, değil mi? Bizim ülkemizin coğrafyası içerisinde bizim o güzel vatandaşlarımıza bir eğitimde bulunuyor. Yani eğitim değil mi? Propagandada bulunuyor. Komünizmi anlatıyor, Darwinizmi anlatıyor, materyalizmi anlatıyor ve ondan sonra bu bireyler eli silah tutan bir insanı öldürebilecek tipe bürünüyorlar.
Tabii.
Çünkü bu kendi kendine olmuyor. Normalde insan vicdan sahibidir, değil mi? İslam fıtratı üzerine Allah insan yaratılır. Ondan sonra dünyada bir eğitim eğer materyalist olarak eğitimden geçerse ve inancı o zaman kaybederse ancak o zaman terörist olabilir. Doğru. Yoksa bir Müslümanın, Allah'a inanan bir insanın materyalizmin, Darwinizmin bilim dışı olduğunu bilen eğitimli bir insanın kesinlikle elinin silah tutması, değil mi? Böyle bir şey mümkün olamaz. Hocamız bunu en başından beri söylüyor. Güneydoğu Anadolu'da o bölgemizde fikri çalışma yapılması lazım. Evet. Nasıl Lenin Rusya'da bunu en başta yaptıysa, nasıl PKK bunu en başına ve şimdi Güneydoğu Anadolu'da o bölgemizde sürdürüyorsa, şimdi devletimizin de inşallah orada fikri olarak Darwinizmin yanlışlığını, materyalizmin ve komünizmin yanlışlığını, bilimsel olarak ne kadar yanlış bir düşünce olduğunu anlatması. Yani fikri olarak bunu söylemesi gerekir.
İnşallah.
Sırf silah sıkmakla bu çözüm olmaz. Olsaydı zaten 30 yıldır
30 yılda olurdu.
Evet, olurdu. Bunu hocamız da 30 yıldır söylüyor inşallah. Hı hı. Bunun tek çözümü bu. Zaten onların kullandığı ve bu aşamaya getiren silah da bu. Propaganda, tabii, eğitim. İnşallah anti-darwinist, değil mi? Anti-materyalist, anti-komünist eğitimle bu işin sonu tamamen çözecektir inşallah.
İnşallah. İnşallah. Hocam bir de orada sen demin söyledin ya, PKK çocukları şey yapıyor, eğitiyor diye. Mesela yakın zamanda çıktı haberlerde. PKK'dan ayrılan bir eski militan anlatıyor itiraf olarak. Diyor ki önce bizi alıyorlar diyor, evde kalıyoruz diyor. 6 ay boyunca sürekli olarak komünist eğitim veriliyor diyor. Sürekli bir fikir aşılaması yapıyorlar önce dağa çıkaracakları militanlara. Çünkü bir adamı siz hani normal bir adamı dağa çıkartıp orada yaşattıramazsınız. Adam bir ideal üzerine, evet, oraya gidiyor. Evet. İşte nasıl PKK bu şekilde propaganda yapma imkanı oluyorsa veya bazı medya organları farkında olmadan onların sözcülüğünü yapıyorsa, aynı şekilde inşallah kardeşlerimizin de PKK'nın materyalist komünist olduğunu bilip bunu da etraflarına anlatmaları gerekiyor. İnşallah bu çok önemli ve aynı zamanda hocamız da hep söylüyor. Hani TRT Şeş'te sadece böyle halay, eğlence, lorke olmasın. Daha çok anti-materyalizm anlatırsın, daha çok anti-leninizm anlatılsın, Darwinizmin geçersizliği anlatılsın diyor. O çok önemli. Yani TRT Şeş'in bu görevi üstlenmesi çok önemli, evet, inşallah.
Ya onu da yapabilecek bir tek hocamız var Allah'ın dilemesi. Evet. Bu bütün i̇nşallah. Dünyada bilinen bir gerçek. Bakın İngiltere'de de söylüyorlar. Harun Yahya burada sınıfları boşalttı diyor. Niye? Evrimi kimse takmıyor artık da öyle. Tıp fakülteleri, evet, yani dünyanın en büyük üniversiteleri. Bu Steve Jones da İngiltere'nin 2 numaralı evrimcisi bunu söyleyen. Çünkü neden? Onlar bilimsel geçersizliğini anlayınca evrimi takmıyorlar. Bu ideolojik bir şey değil yani böyle. Daha önce çünkü, evet, aynı öğrenciler evrim derslerine giriyorlardı. Hiçbir sorun yoktu. Değil mi? Üniversiteler evrim rahatlıkla anlatılıyordu. Dünyanın %99'una dünyanın %99'u evrime inanmıştı, Darwinizm saçmalığına. Ama şimdi inanmıyor kimse. Neden? Çünkü bilimsel gerçeklerle oldu bu. Bilimsel delillerle oldu. Sen evrime inanma, senin deden maymundu, bilmem neyle olmadı ki. Olmaz da zaten yani böyle.
Tabii.
Senin deden maymun diyor, benim dedem maymun değil diyor. Darwinizme delil diye bunu, değil mi, öyle getirme, evet, öyle olmaz ki. Darwinizm zaten ikna olmaz ki buna. Veya bir komünist asla ikna olmaz. Çünkü bakın komünist bir gerilla savaşından, değil mi? PKK'nın sistemi, bütün komünist sistemlerde böyledir. Bir gerilla savaşı taktiği uyguluyor.
Evet.
Yani düzenli devlet yapısına karşı, düzenli devlet ordusuna karşı böyle dağlarda yaşayan, mağaralarda yaşayan gerilla savaşçıları. Komünizm hep böyle yapmıştır. Terör yaparlar. Sesleri duyurulsun diye. Yani terörün amacı, terörün öldürdüğü kimseler sadece öteki taraf olduğu için öldürülür. Hiçbir amacı yoktur. Tek amacı vardır. Sesini duyurmak. Yani evet, bir alışveriş merkezinde mesela bomba patlatır. Çoluk, çocuk, yaşlı, masum insan hepsini öldürür. Kiminin kolu evet, kopar, kiminin bacağı kopar. Amaç gazetelerde ve televizyonlarda haber olup sesini duyurmaktır.
Propaganda.
Böylece kendine destek bulmaktır, evet. Ama bu gerilla savaşının ayakta tutulması için yani ısrarla üzerinde durulan konu eğitimdir. Yani komünist eğitim verilir. Ama Darwinist eğitim verilir. Yani Darwinizm öğretilir, ikna edilir evrime. Ondan sonra komünizm anlatılır. Ondan sonra gerilla savaşını ayakta tutabilirler. Mesela bakın Che Guevara var. Ünlü terörist. Azgın terörist herif. Bakın diyor ki gerilla takımı yaptığı mücadelede silah gücü bakımından güçsüz. Ve tabii ki yani düzenli bir devlet ordusu var böyle. Yüz binlerce askerden oluşuyor. Ona karşı az diyor. Güçsüzdür diyor. Silahı da azdır. Sayıca da azdır. Ama diyor devam ediyor. İdeoloji gücü bakımından güçlü olan taraftır. Komünizme tam ikna olmuş adamlar, Darwinizm ve materyalizmin geçerliliğine inanmış adamlardır diyor. Bakın Lenin de diyor ki, bunun terörü teşvik eden açıklamaları, bunun zor bir görev olduğu yadsınamaz. Bu görev bir anda başarılamaz diyor. İç savaşının gelişimi içinde amaç bir iç savaş çıkarmak, tıpkı halkın tümünün yeniden eğitilmesi ve savaşmayı öğrenmesi gibi bizim örgütlerimiz de eğitilmelidir. Hep bakın fikri mücadelenin üzerinde duruyorlar. Yani ideolojik olarak eğitimin üzerinde duruyorlar. Ama peki PKK bunu yapıyor. Değil mi?
Tabii.
Kahvelerde, kırsal alanda işte okul kurmuşlar adamlar. Ya. Okul, PKK yanlış hissedilerde evet. Tabii. Paşk Akademisi bilmem ne. Akademik eğitim veriyor. Yurt dışından da adam getiriyor. Darwinizm, materyalizmi ve komünizm anlattıran. Ve halkı propaganda yapıyorlar. Peki karşı çalışma yapmazsan sen. O zaman ne olur? Gelişir. Zaten öyle olmadı mı? 30 senede PKK hareketi büyüyerek devam etti. Ve ondan sonra askeri tedbirlerle hiçbir şekilde durdurulamadı. Karşı ideolojik çalışma olmadığı için. Hatta bakın bu çok önemli. Hocamız yıllardır PKK'nın neden komünist materyalist olduğunu kendi ifadeleriyle anlatıyor. İspatlıyor yani delille. Abdullah Öcalan biz diyor komünistin en büyüğüyüz diyor artık. En güzeliyiz diyor. Tabii. PKK'da gerçekleşmiştir diyor.
En büyük,
diyor.
En yüce haliyiz diyor.
Evet.
Aşağı.
Bayrağında orak ve çekiç kullanıyorlardı. PKK, Partiya, Kardiya, Kürdistan, Komünist Partisi. Adı zaten tabii böyle. Gerilla savaşını uyguluyorlar. Ben diyor bu dönemin Lenin'iyim diyor. Bütün komünist liderleri övüyor konuşmalarında. Biz diyor komünist bir ayaklanma olduğunu zaten anlatıyor. Kendisi anlatıyor. Ama bir kısım insanlar hala bu komünisttir diyemiyor. Hatta yanlışlıkla faşizmle faşist olduğunu iddia edenler var. Bambaşka bir şey faşizm. Irklar arası savaşı esas alır. O da Darwinizme dayalıdır ama onun çarşı çalışması bambaşkadır. Hedef saptırılmış oluyor. Komünizm apayrıdır.
Evet.
Komünizm değil mi? Proletarya diktatörlüğüne dayalı, sınıflar arası mücadeleyi iddia eden Karl Marx'ın fikirleri ve diyalektik materyalizme dayalıdır. Bakın bambaşka, faşizmle alakası yok o bakımdan. Orada diyalektik materyalizm hedef alınır. Darwinizme vurursun sen, materyalizmi geçersizliğini anlatırsın, komünizmi çökertirsin. Bu da farklıdır yani. Böyle ona göre çalışma yaparsın. Hocamızın söylediği benzetmeyle mesela kanser olan bir adama grip tedavisi uygularsan kanserden ölür o adam.
Evet.
Grip apayrı bir hastalık değil mi? Onun tedavisi ayrı, onun tedavisi ayrıdır. Kansere yönelik tedavi gerekir. Bu kanser olmuş. Böyle bir komünist sistem mi oturtmuşlar oraya ideoloji. Bu mesela ideoloji bakımından güçlü olan taraftır diyor gerilla savaşında. Kendine o şekilde taraftar topluyor eğitimle. Mesela Mao da diyor ki bakın bu mücadele sırasında kitle örgütleri kurmalı. İşçilere, köylülere, gençliğe, kadınlara, çocuklara, esnafa ve meslek sahiplerine politik bilinçlendirme uygulamalıyız.
Fikri mücadele yapmalıyız.
Hep bu şekilde yani komünizm böyle kurulur diyorlar. Tabii. Eğitimle ideolojik. Tabii ki gerilla savaşı var ama bunu da ayakta tutmak için yine ideolojik bilinçlendirme gerekir diyor. O zaman karşı çalışma yapılmazsa bu tek taraflı olarak ilerler. Nitekim de öyle oldu. Halbuki karşı çalışmayla diyor hocamız bakın çok net. Darwinizmin geçersizliği ve devletin imkanlarıyla bu yapılsa, önümüz açılsa 2 ayda kurutulur bu Allah'ın izniyle. Fikren kurutulur. Başka türlü de olmaz zaten.
Evet, inşallah.
Bunun yapılması gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Bir filmimiz var.
Evet. Evet.
Adısa Hüseyin. PKK Marksist, Leninist, Stalinist ve Komünist bir örgütlenmedir. Bugün ülkemizin güneydoğusunda yaşanan PKK terörü gerçekte komünist terörün ta kendisidir. bölücü örgütün elebaşı sözlerinde bu durumu açıkça belirtir. Örneğin bölücü örgütün elebaşı 13. kuruluş yıl dönümü mesajında şunları söyler. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz. Bölücü örgütün elebaşının 1 Mayıs 1982 tarihli konuşması da PKK'nın Marksist ve Leninist bir örgüt olduğunu çok açık ifade ettiği çok sayıdaki konuşmasından biridir. Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine Marksizm, Leninizme dayanmak zorundadır ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek etrafında oluşmuştur. Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm, Leninizm kafalarımıza oturmayacaktı.
Adamlar da söylüyor, bizim partimiz komünist partisi diyorlar. Ve bütün parti düzlüğünde komünizmin bütün kuralları açıklanıyor, izah ediliyor. Gece gündüz hep komünist propaganda yapıyorlar.
Bölücü terör örgütü her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler Marksizme olan sadakatlerini net olarak ortaya koyar. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizme müracaat etmeli, Marksizmin uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız.
PKK terörü bugün Türkiye'de, dünya tarihinde önemli komünist ayaklanmalarından birisidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist ayaklanmasıdır. Marksist-Leninist, Stalinist bir ayaklanmadır.
Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MIT raporlarında, gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Hatta örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak çekiş motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir. Bölücü örgütün elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizme dayandığını bir diğer sözünde şöyle belirtir. PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin 1900'de neyse, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum.
Apo, Lenin'in dediğini yapıyor adam. Güneydoğu'da komünistler Lenin'in dediğini yapıyor. Dine uyguluyor. Yani Marksist-Leninist dinin ibadetini yapıyor adamlar. Olay bu.
Bölücü başı Öcalan, milyonlarca kişinin katili olan eli kanlı komünist liderlerden de övgüyle bahseder. İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür. Bölücü örgüt elebaşı da tıpkı hayran olduğu komünist liderler gibi acımasızca şiddet ve terör uygulamaktadır. Çünkü ideolojilerini dayandırdıkları komünizm, Marksizm, Leninizm ve Darwinizm bunu emretmektedir. Lenin terörün komünist ideolojinin ayrılmaz parçası olduğunu şu sözleriyle açıkça dile getirir. bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele, birbirlerinden kesin kes olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar.
Yani tabii ki diyor her yeri bombalayacağız, adam öldüreceğiz, kan akıtacağız diyor. Komünizmin gereği bu değil mi diyor.
Bir diğer sözünde de Lenin, terörün ve anarşinin komünizm için ne kadar vazgeçilmez olduğunu şu ifadelerle açıklar. İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir.
Lenin ne diyor? Marksizmin uygulanması için, Leninizmin uygulanması için tek yol vardır diyor, bir tane yol. Terör diyor. Şiddet. Devrimci şiddet diyor, yani komünist şiddet. Terör olmadan komünizmin dünyaya yayılması mümkün değildir diyor. Şiddet olmadan yayılması mümkün değildir diyor. Yani polisi, jandarmayı öldürmedikten sonra, karakolları bombalamadıktan sonra, bankaları basıp yağmalamadıktan sonra, zenginlerin evine girip onları katledip paralarını el koymadıktan sonra, proletarya diktatörlüğünü asla oluşturamazsınız diyorlar. Proletarya diktatörlüğünün tek yolu, komünizmin gelişmesinin tek yolu, Marksist bir hareketin, komünist bir hareketin gelişmesinin tek yolu terördür diyor. Aksini yaparsanız diyor, Marksist-Leninist çizgiden sapmış olursunuz diyor.
PKK terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm eğitimi vermektedir. Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir. Bu nedenle bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır. Darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz. PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Bir tane çözümüm vardır. Antikomünist, antistalinist, antimarksist bilimsel çalışma. Bu yapıldığında komünistlerin şah damarı koparılmış olur. Beyni dağıtılmış olur. Çünkü bu bir inanç meselesi bu, bir ideoloji meselesi. İdeolojiye karşı çözüm nedir? İdeolojinin ortadan kaldırılmasıdır. Değil mi?
Evet hocam.
Inşallah. İdeoloji ortadan kaldırılmadığında anarşi terör devam eder. Tek çözüm o beynin, o inancın ortadan kaldırılması. Adamların öldürülmesi değil. İnancın ortadan kaldırılmasıdır. İnancın ortadan kaldırılması için de bilimsel çalışma gerekiyor. Anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Darwinist bilimsel çalışma kökünden halleder ve bitirir. Kısa sürede de konu hallolur. Böyle Abdullah Öcalan'a çözüm arıyorlar. PKK şunu yapıyor, bunu yapıyor, nasıl yapacağız? Kardeş mesela 100 tane hastalık varsa tek bir ilaçla hepsi bitiyor bakın. Tek bir ilaçla konu hallolacak. İnşallah. Yani Türk-İslam Birliği ilacını aldıklarında bütün bu 100 tane hastalık bir anda ortadan kaybolacak.
PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır. PKK'nın hayat damarı anti-materyalist ilmi propagandayla kesilir. Marksist-Leninist bir örgüt olan PKK, asıl gücünü geniş bir alanda yaptığı Darwinist, materyalist propagandadan alıyor. Bu propagandayla taraftar topluyor. Bu propagandayla gençlerin dağa çıkmasını sağlıyor. Bu propagandayla taraftarlarını gözünü kırpmadan cinayet işleyen, karakolları bombalayan, sivilleri öldüren, kendi arkadaşlarını dahi katleden birer ölüm makinesine çeviriyor.
O katiller kurtulabilmek için yaralı arkadaşlarını bile öldürmekten geri durmuyor.
Ben ne yapayım? Ağırlarımız var. Sıkın kaçın, kafasına sıkın.
Birazdan izleyeceğiniz görüntülerde Güneydoğu'da yol kesen bir grup teröristin halka saatler boyunca yaptıkları Marksist-Leninist propaganda görülüyor. Bu izlediğiniz görüntüler bölgede sıkça rastlanan olaylardan sadece bir örnek. Terör örgütünün halkın arasına sızmış olan mensupları komünizmin propagandasını yapmak için her fırsatı kolluyor ve değerlendiriyorlar. Köylerde, kasabalarda, kahvehanelerde, internet kafelerde, ev sohbetlerinde, düğünlerde, Darwinist, materyalist telkinlerde bulunuyor. Bu yolla etki altına aldıkları kimseleri dağda aylarca geceli gündüzlü yoğun bir Marksist-Leninist eğitimden geçiriyorlar. Bu yoğun eğitim neticesinde ortaya her şeyin kör tesadüflerin eseri olduğunu sanan, tarihin diyalektik bir akışı olduğuna inanan, çelişkinin hayatın vazgeçilmez parçası olduğunu düşünen ve acımasızlığı, kavgayı, çatışmayı ilerlemenin şartı sanan insanlar çıkıyor. Uğruna öldüğü ve öldürdüğü ideolojinin bilimsel olduğunu sanan bu insanlar terör eylemlerine devam ediyorlar. Çünkü aldıkları Darwinist materyalist eğitim, silahlı çatışmanın devrimin vazgeçilmez unsuru olduğunu ve toplumların ilerlemesi için bu yolun tek çözüm olduğunu onlara gösteriyor.
Durduk yere adam PKK'lı olmuyor. Daha hani evde otururken ya ben canım sıkıldı dağa çıkayım bari alayım tüfeği demiyor adam. Adam eğitiliyor. Ta ortaokuldan, ilkokuldan itibaren eğitiliyor. Marksist, Leninist, Darwinist, materyalist propaganda uzun uzun atıyor. Marksist olduktan sonra bir insan, Darwinist düşünce içerisinde, Leninist olduktan sonra bambaşka bir ruha girer. Yani başka bir insan olur. Bunu düşünmüyor birçok insan. Yani gerçek anlamda Leninizmin tuzağına düşen, Marksizmin tuzağına düşen bir insan adeta bünyesi değişir, bütün vücudu değişir. Yani bambaşka bir varlığa dönüşür. Enaniyet ve gurur gelir üstüne. Yani kibir gelir. Artık onun için öldürmek ve ölmek yemek yemek gibidir. Yani çok basit sıradan bir şey hale gelir. Yani Stalinist düşüncede bu böyledir. Öldürmeyi bir ibadet olarak görür. Yani çok çok makul bir şey olarak. Yani bir hayatın doğal akışı içerisindeki spor yapmak gibi, eğlenmek gibi sıradan bir tavır olarak görür.
Marksist, Leninist ideolojiye karşı yapılacak en etkili çalışma, bu ideolojinin bilimsel dayanağı olmadığını ilmi delillerle net olarak ortaya koymaktır. Bilimselliğini yitirmiş bir ideolojinin ayakta durması, taraftar toplaması mümkün değildir. Materyalizmin 21. yüzyıl bilim ve teknolojisi karşısında uğradığı yenilginin anlatılması bu sebeple çok önemlidir. Materyalizmin ve evrenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiği yanılgısının Big Bang ile çürütüldüğü, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu, 350 milyondan fazla fosilin yaratılışı ispatladığı, tarihin evrimsel bir süreçle işlemediği, biyoloji, zooloji, arkeoloji, biyogenetik, biyomatematik gibi sayısız bilim dalının Darwinizmin tüm iddialarını geçersiz kıldığı bilimsel delillerle, ilmi ve akılcı bir üslupla sürekli anlatıldığında, terör örgütünün yaptığı Marksist-Leninist propagandanın insanlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
Biz nasıl diyoruz mesela, İttihat-ı İslam kaçınılmaz bir sondur, mutlaka olacak diyoruz. Mehdiyeti işte deccaliyet böyle kendince yorumlayıp bambaşka bir şekilde getirerek Kral Mesih'in, Mehdi'nin yapacağı güzelliği şeytani bir sistemle ama aynı uslubu kullanarak bambaşka bir şekilde getirmiştir. Onlar da bizim gibi derin iman içindedirler yani. Aynı iman vardır. Ama şeytani imandır onlarda. Bizde rahmani iman var.
İnşallah.
Biz mesela mutlaka İslam dünya hakim olacak diyor. Onlar mutlaka proletarya diktatörlüğü dünya hakim olacak diyorlar. Biz mutlaka Hazreti Süleyman Zülkarneyn dönemi gibi olacak diyoruz. Onlar da mutlaka ilkel, komünel hayat gibi olacak dünya diyorlar. Aynısı olacak diyorlar. Biz mesela Allah için canımız feda olsun diyoruz. Onlar da komünizm için canımız feda olsun diyorlar. Onun için karşımızda bir din var. Bu dini devlet kale almıyor. Yani böyle bir dinin varlığını kabul etmiyor. Etmeyince de bu din gelişiyor. Yani zaten onun istediği de o. Yani karşıt görüş olmaması. Karşıt görüş olmadığında çok rahat gelişiyor. Karşı propaganda, karşı anlatım onu nötr hale getirir, etkisiz hale getirir. Bu kadar açık. Her şeyi yapıyoruz diyorlar, yapılan bir şey yok. Bu yapılmadıktan sonra hiçbir şey yapılmıyor demektir. Yani yapılacak olan ana konu budur. Yani %99'luk kısım budur. Fikri propaganda ve karşı ataktır. Antidaryonist, antileniniz çalışmadır. Bu sıfır yapılıyor devlet tarafından. Sıfır çalışma var. Yani %99 yapılmıyor. Sadece siyasi ve askeri çözüm var. Bu da hiçbir şekilde netice almaz.
Terörü besleyen ana damar Darwinist, materyalist ideolojilerdir. Anti-Darwinist, anti-materyalist ilmi çalışma bu hayat damarını kökünden kesip atacaktır.
Evet, çok açık bir şekilde videolarımızda görülüyor ki PKK Darwinizmle beslenmekte. O bölgedeki komünist ve Darwinist eğitimle ancak beslenmekte ve hayat bulmaktadır. Bunun da çözümü söylediğimiz gibi fikri mücadele. Bakın PKK'nın nasıl Darwinist bir yapıya sahip olduğunu Abdullah Öcalan zaten kendisi söylüyor. Diyor ki genelde, yani evrimci olduğunu kendisi itiraf ediyor. Şu söylemden anlıyoruz. Genelde insan dışı tüm canlı varlıklarda süren doğal evrim süreci insan toplumunda kendi kavrama ve ifadesiyle bilinçlice sürdürülmektedir. İnsan da yani gelişmiş bir nevi hayvandır demek istiyor. Haşa. İnsan türünün homo sapiens türünde günümüzdeki dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıçrama, yani insanın günümüzdeki haline kadar olacağı zamanki evrim, iradeli toplum oluşmalarına sıçratma imkan vermiştir. Yabani toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu. Yani insan geçmişte hayvandı, haşa, insanlığı tenzih ederiz, evrim geçirerek daha gelişmiş bir hayvan modeline büründü diye daha apıdolacağım bak kendi ağzından söylüyor bunu. İşte bu eğitim, işte bu sözler bir şey bilmeyen, cahil hatta en başta da masum olan oradaki gençlere anlatılınca böyle böyle o zaman o insan inancını kaybedip tamamen kendisini hayvan zanneden ve inancını yitirip ateist olduğundan dolayı artık eli silah tutan ve diğer çevredeki hayvan gibi gördüğü öldüren bir makine haline dönüşüyor. Bu eğitimin sonucunda bu oluyor. Ama bunun karşısında inşallah Allah'ın varlığının net olduğu, Darwinizmin çok büyük bir yanlış olduğu ve bilimsel olarak görüştüğü, yok olduğu, buna bağlı teorilerinde yani bunlara komünizminde tamamen bilim dışı olduğu ve asla ve asla güzel bir gelecek oluşturamayacağı bilimsel olarak net anlatıldığı zaman tek güzel geleceğin ancak Allah'a inanmak ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak olduğu hem bu şekilde anlatılmak hem de bilimsel olarak da anlatıldığı zaman bu belada ortadan tamamen kalkacaktır inşallah.
Evet inşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar saat 8'de akşam canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.